Antropoloji.
Ünite 7. Kent, Devlet ve Endüstri.
Kent, insanlığın tarımcı üretim tarzı ile birlikte yaratılan artık ürünün bir sonucu olarak doğdu. Ancak endüstri devriminden sonra insanlığın temel yerleşme örgütlenmesi haline geldi. Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde bu örgütlenme düzenli ve planlı bir biçimde gelişirken, ekonomisi zayıf ülkelerde kentler düzensiz ve sağlıksız biçimde büyüdü.
Amaçlarımız.
Bu üniteyi tamamladıktan sonra
kentleşme hangi dinamiklerle ortaya çıkmıştır ve tarımsal üretim dışındaki tabakalaşma nasıl doğmuştur?
Tarımda ortaya çıkan yüksek artı ürün devletlerin oluşumunu nasıl beslemiştir ve bu temelde devlet bir kurum olarak nasıl gelişmiştir?
Endüstri devrimiyle birlikte ne gibi değişmeler yaşanmıştır ve yeni yaşam biçimlerinin temel özellikleri nelerdir?
Servetin belli merkezlerde birikimiyle birlikte ortaya çıkan dünya ekonomik sistemi içinde eşitsizlik nasıl ortaya çıkmıştır ve bölgeler buna göre nasıl iktisadi bir hiyerarşi içine girmiştir?
Endüstri toplumu içinde kültür nasıl dönüşmüştür ve buna bağlı olarak antropoloji ne gibi yeni alanlara açılmıştır sorularına yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız.
Örnek olay.
Urfa ve Harran'da değişme.
Urfa'da Atatürk Barajı ve sulama kanalları ile birlikte sulu tarıma geçilmesi hazırlıkları yapılmaktadır. Sulu tarıma geçilmesi çalışmaları henüz tamamlanmamış olmakla birlikte yapılmış olanlarda hem verimi artırmak gibi olumlu hem de yoğun sulamadan kaynaklanan ve yakın gelecekte tedbir alınmadığı takdirde çölleşmeye yol açabilecek olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Ekonomik alandaki gelişmelerle kıyaslandığında kültürel değişme daha yavaş işleyen bir durum arz etmektedir. Bir yanda tüketim alışkanlıkları hızla değişmektedir. Örneğin binek oto ve lüks tüketim cep telefonuna büyük bir talep artısı gözlenmektedir. Öte yandan bu gelişme değer yargılarında aynı paralellikte olmamaktadır. Kadınlar kamusal yaşamda yer almaya başlamışlar ama kız çocuklarının okutulması hala ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Eskiden evden çıkmayan kadınlar pazarlamacı olmuşlardır. Kan davalarında azalma görülmektedir. Kadının aile içi etkinliği artmış ve iki eşli insanlar dışlanmaktadır. Özgürlük talepleri artmıştır. Yalnız bu arada hırsızlıkta da artma vardır. Bir tarafta gelir, bir taraftan refah düzeyi artarken, bir yandan da sulu tarımın getirisinden yararlanamayan bir kesim giderek fakirleşmekte veya fakirliğin daha fazla farkına varmaktadır.
Eskiden herkesin alt gelir düzeyinde olduğu bir toplumda gelir farklılığı doğmuş, bu da hırsızlık gibi bir takım davranışları beraberinde getirmektedir. Evlerde beyaz eşyaya talep artmış, TV, buzdolabı, çamaşır makinesi her eve girmeye başlamıştır. Yani şehirde tüketim alışkanlıkları da radikal değişimler göstermektedir. Örneğin otomobiller, ev eşyaları, insanların sebze ve meyve alışkanlıkları değişti. Cep telefonlarındaki yayılma dünyadakine paralel olarak burada da görülmektedir. Eğitim alanında özel okullar açıldı ancak eğitime bakış değişmedi. Çocuklar yine hasat sonuna kadar tarlada çalışıp sonra okula gidiyorlar. Bu anlamda zenginlik eğitime yansımadı. Ekonomik değişmeler aşiret yapılarında çözülmelere neden olmuştur.
Ancak aşiret yapısının çözülmesi mafyayı ortaya çıkaracağı için tehlikeli de sayılmaktadır. Aşiret yapısı rekabet ortamına girdi, birçok insan ağaya eskisi gibi bağlı değil ve kendisi için çalışmaktadır. Aşiret yapısı ile ilgili bu gelişme aslında hem iyi hem de kötü denebilecek sonuçlara götürebilecek bir durumdur. Çözülme bir anlamda özgürlük getirebilecekse de sosyal kontrolün yerini nelerin alabileceğinin araştırılması gerekmektedir.
Kaynak Kalaycıoğlu, Sibel, GAP bölgesindeki Urfa, Harran ve Diyarbakır'da farklı konularda toplumsal, kültürel ve ekonomik değişim beklentileri. Ankara, ODTÜ GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi Çalışma Raporu.
Anahtar kavramlar.
Kent.
Devlet.
Endüstrileşme.
Makineleşme.
Kent devrimi.
Endüstri devrimi.
Yüksek kültür.
Büyük gelenek.
Küçük gelenek.
Az gelişmişlik.
Üçüncü dünya.
Çok kültürcülük.
İçindekiler.
Giriş.
Kentleşme ve tarım dışı tabakalaşmanın doğuşu.
Devletin gelişimi.
Endüstri toplumu ve yeni yaşam biçimi.
İktisadi eşitsizliğin yayılması, az gelişmişlik ve üçüncü dünya.
Çok kültürlülük, çok kültürcülük ve antropolojide yeni yönelimler.
Giriş.
Giriş.
Kültür tarihçisi Gordon Childe'nin tarihteki ilk büyük devrimi olan tarım devriminden sonra ikinci büyük devrim olarak işaret ettiği olay kent devrimidir. Childe'nin tarım ya da kent devrimi gibi isimlerle andığı devrimci sıçramaları insanlığın yaşam ve geçim biçiminde köklü değişimlere yol açan ve vuku bulmalarıyla bir önceki dönemin özelliklerinin kökten değiştiği dönüşümlere karşılık gelir. Childe'nin kent devrimi belirlemesi kendisinden sonraki antropolog ve kültür tarihçilerince pek itibar edilmemiş ve tarımcı dönemin önemli bir gelişmesi olarak nitelendirilmiştir.
Bu antropolog ve kültür tarihçilerinin vurguladığı asıl büyük dönüşüm 18. yüzyılın endüstri devrimidir. Endüstri devrimi tarım döneminin koşullarını kökten değiştirmiş, köylülerin ve toprak üzerindeki artık ürüne el koyarak zenginleşen yönetici ve aristokratların yerini geniş kentli sınıflar, işçiler, burjuvalar ve hizmet çalışanları, beyaz yakalılar almıştır. İnsan ve hayvan emeğinin yoğun kullanımıyla yapılan üretim artık makinaların ve farklı enerji kaynaklarının kullanımıyla kitlesel halde yapılmaya başlanmış, el becerisi ve emeğin yerine karmaşıklaşan araç ve gereçleri, makinaları kullanma kabiliyeti ve seri üretim becerileri almıştır. Zamanın ve mekanın anlamı değişmiş, insanlık yeni toplumsal örgütlenme biçimleriyle tanışmıştır. Bu ünitede bu büyük dönüşümün altında yatan süreçleri ve yarattığı toplumsal ve kültürel sonuçları ele alacağız.
Kentleşme ve tarım dışı tabakalaşmanın doğuşu.
Tarihte ilk kentler İsa'dan önce 4. binin sonunda Tunç çağında Mezopotamya'da ortaya çıktı. Tarımsal etkinliğin merkezi olan ve tarımda çalışan nüfusun mekansal örgütlenmesi olarak tanımlanabilecek köylerden farklı olarak kentler, tarım dışı nüfusun yaşandığı ve tarımda ortaya çıkan ürün fazlasının pazarlanıp mübadele edildiği merkezler olarak doğdular. Onların doğuşunu destekleyen koşullar, sulama kanalları açılarak yapılan ve doğa koşullarına bağımlı olmaktan çıkarılmış yoğun tarım yöntemlerinin yarattığı artık değerle ilişkiliydi. Bu artık değer tarım dışı bir nüfusu besleyecek noktaya ulaştığında tarımcı nüfusun ihtiyaç duyduğu şeylerin üretiminde uzmanlaşmış ve bir takım hizmetlerin verildiği yeni mekanlar yani kentler örgütlendi. Kentler burada ortaya çıkan tarım dışı iş bölümüne dayalıydı. Öte yandan tarımda ortaya çıkan artığa vergi veya haraç yoluyla el koymaktan kaynaklanan zenginlik ve iktidara bağlı tabakalaşma kentlerin örgütlenme zemini oldu. Böylelikle yoğun nüfusun, ticaretin ve biriken servetin beslenen bürokrasinin merkezi olarak kent ortaya çıktı. İlk kentler çevrelerinde yer alan tarımcı yerleşmelerin oluşturduğu bir ağın merkezi olarak oluştular. Bu art alanın yarattığı artık değerlerden beslenen kentler, kendisine bağlı bu kırsal ağın ihtiyaçlarını karşılayacak kurumları oluşturarak bu artık değere çeşitli biçimlerde el koyma mekanizmaları da geliştirdi. Zamanla kentler, kol emeğinin ve tarımsal üretimin merkezi olan kırsal alanın ve köylülüğün karşıtı olarak tanımlanmaya başlandı. Tarımsal üretimin ve üretimde kullanılan kaba emeğin yerine kentler, uzmanlaşmış emeği, ticaret ilişkilerini, biriken servetle birlikte çevresiyle girdiği eşitsiz ilişkiyi, yazılı kültürü, dolayısıyla daha incelmiş bir yaşam tarzını, yani yüksek kültürü temsil eder hale geldiler. Bu yüksek kültür kendi tavrını, gelenek ve alışkanlıklarını geliştirdi. Zaman içinde bu tavır, gelenek ve alışkanlıklar bütün toplumun ulaşması gereken değerler ve idealler haline geldi. Böylelikle medeniyet kavramıyla kent arasında sıkı bir ilişki kurulmuş oluyordu. Batı dillerinde bu kavram civilization terimiyle karşılanmaktadır. Sözcüğün kökenindeki civil mastarı Latince civis'ten gelmekteydi ve civis doğrudan doğruya kenti ima etmekteydi. Kavramın bizim de kullandığımız Arapça işi yani medeniyette Medine yani kent kavramından türetilmişti. Bu çerçevede üretilen bir başka kavram çifti büyük gelenek küçük gelenek kavramlarından oluşur. Bu terimler Redfield 1956 tarafından geliştirilmiştir. Kavramlar, kentli seçkinlerin yazılı gelenekleri, büyük gelenek ile köylülerin yazıya ve kesin kurallara dökülmemiş olan gelenekleri, küçük gelenek arasındaki karşıtlığı vurgulamaktadır. Bu ayrım aynı zamanda yazılı kültür, sözlü kültür karşıtlığına karşılık gelmektedir. Büyük gelenek bir yazı dilinin gelişmesini, ona ilişkin olarak resmi bir yazı dilinin ve bununla bağlantılı bir edebiyat dilinin doğmasını sağlar. Sözlü gelenek ise kırsal kültürün kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldığı kültür ürünlerini barındırmaktadır. Bugün halk bilimciler genellikle bu sözlü kültür alanıyla uğraşırlar. Örneğin divan şiiri bir büyük gelenek ya da yazılı kültür ürünüyken aşık geleneği bir küçük gelenek veya sözlü kültür ürünüdür. Öte yandan büyük gelenek yöneticilerin temsil ettiği resmi ve ortodoks dünya görüşünü yansıtırken küçük gelenek daha gevşek ve daha bağdaştırmacı gelenekleri bünyesinde barındırmıştır. Bir anlamda kentin bütün kozmopolitizmi bu yazılı kültürün çatısı altında birleşir. Örneğin Osmanlı saray müziği Osmanlı toplumunda önemli bir büyük gelenek öğesi olarak görülebilir. Bu müzik türü kendisinden önceki Bizans saray müziğinin özelliklerine devralarak evrilmiş ve kentsel kozmopolitizmi oluşturan pek çok kaynak bu temel biçimleniş altında bu müziğe katkı yapmıştır. Osmanlı saray müziğini besleyen kaynaklar arasında Ermeni, Rum ve Yahudi besteciler önemli bir yer tutar. Bizzat padişahların bazılarının da besteci ve güfteci olması da bu çatının merkezine işaret etmektedir. Ancak bu iki gelenek arasında sürekli bir alışveriş ve buna bağlı olarak sürekli bir kültürleşme vardır. Büyük gelenek zaman içinde küçük geleneğin öğelerini devşirip incelterek kente uyarlayabilmekte, büyük gelenek de köylüler tarafından yeniden yorumlanmak suretiyle kırsal koşullara uydurularak benimsenebilmektedir. Örneğin divan şiiri sadece Osmanlı sarayının denetimi altında gelişen bir tür olarak kalmamış ve halk şiirini de etkilemişti. Bunun gibi Osmanlı saray müziği de küçük geleneğe ait bazı makamlardan yararlanmış, halk müziğinde de büyük geleneğin makam dizgilerinden esinlenmeler ortaya çıkmıştır. Bu kent kır ikiliğinden yerel evrensel ya da yerli kozmopolit kavram çiftlerine de gidilebilir. Kentler tarih boyunca hem kendi art alanlarının barındırdığı etnik, dinsel ve kültürel karmaşıklığı, çeşitliliği barındıran ve yansıtan birer mikrokozmos olmuş hem de kendi art alanları dışında kalan dış dünya ile girilen iktisadi ve siyasal ilişkilerin odağı olarak başka kültürlerden gelen yeniliklerin giriş kapısı olmuştur. Böylelikle farklılık ve çeşitlilik ile kentler özdeş hale gelmiştir. Sadece bugünkü kentler değil, tarihsel kentler de böyledir. Örneğin Tunç Çağı'nın görkemli merkezlerinden Kanişkarum, bugünkü Kayseri yakınlarındaki Kültepe, yukarı Mezopotamyalı bir halk olan Assurların Anadolu içlerindeki en önemli ticaret kolonisi olarak hem Assurların hem de yerli halkların bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentti. Bunun gibi antik dönemin pek çok kentinde birçok dilliğin egemen olduğunu görüyoruz. Örneğin Hititlerin başkenti Hattuşaş'ta ünlü Kadeş Anlaşması'nın yazılı olduğu taş levha Akkadça ve Hititçe olmak üzere çift dillidir. Aynı zamanda Hattuşaş'ta çok sayıda tapınak görüyoruz. Bu tapınakların her biri Hititlere bağlı diğer kentlerin tanrıları için yapılmıştı. Dolayısıyla tarihin bu büyük kentinde pek çok yerel inanç bir arada temsil ediliyordu. Bunun gibi ticaret ilişkileri yoluyla çok farklı kültürlere ait inançların kentlerde temsil edildiğini görüyoruz. Roma döneminin Bergama'sında yerel inançlara ilişkin tapınakların yanında bir büyük Mısır tapınağı da vardı. Benzer biçimde Sardis, bugünkü Salihli yakınlarındaki Sard kentinde yaşayan kalabalık bir Yahudi kolonisi mevcuttu. Kentler ticari gerekler, üretim ihtiyaçları gibi kırsalı aşan yeni tanımlanmış ihtiyaç ve işlevler yüzünden bu ihtiyaç ve işlevleri görecek farklı topluluklara kucak açmışlardır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alır almaz buradaki Rum Ortodoks ve Galatalı Latin cemaatlerine güvence verip burada kalmalarını sağladığını ve Anadolu'daki Ermeni toplumundan kalabalık bir grubu bu kente taşıyarak burada bir Ermeni patrikliği kurduğunu hatırlayalım. Hem şehrin iktisadi hayatının çökmemesi için hem de kentin canlanarak Akdeniz'deki rolünü yeniden kazanması için Fatih, bir yandan kentin başlıca tabakalarını oluşturan bu toplulukları korumuş, bir yandan da kente başka zanaatkar toplulukların yerleşmesine özendirmiştir. Ankara'da da durum farklı değildir. 16. ve 17. yüzyıllarda dünyadaki tiftik günü ve sof üretimin merkezi olan Ankara, Türklerin yanı sıra kalabalık Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerin barındığı gibi İngiliz ve Hollandalı tüccarların da yaşadığı bir kentti. Bu durum kentleri ister istemez kozmopolit, yani çok kültürlü yapmaktadır.
Devletin gelişimi. ilk devlet. Kentlerle birlikte pek çok kurum ve yenilik gelişti. Bunların başında örgütlü din, askerlik kurumu ve yazı gelir. Bu kurumlar ve yenilikler karşımıza ilk devleti çıkarır. İlk devletler genellikle doğal coğrafi sınırlarla belirlenmiş bir toprak parçasına hükmeden bağımsız siyasal yapılar olarak doğdular. Hükümranlıklarını belirleyen doğal sınırlar denetleyebilecekleri tarımsal üretim alanıydı. Bu tarımsal üretim alanının merkezinde bu alanın ihtiyaçlarını karşılayan bir kent doğmuştu ve kent ilk devletin ön koşuluydu. Kent aynı zamanda merkezi bir ekonominin varlığına işaret ediyordu. Zira orası aynı zamanda merkezi bir pazar yeriydi. Ticaret orada yapılıyor, devletin gelirini teşkil eden vergi burada toplanıyor, tarım dışı mal ve hizmetler orada üretiliyordu. Bütün bunlar karmaşık bir örgütlenmenin başlangıcı ve iş bölümüne dayalı bir toplumsallaşma demekti. Tarımsal üretimden beslenen nüfusun artışı, ilk devletlerin oluşumunu tetikleyen önemli etkenlerden biriydi. Nüfus artışıyla birlikte insan topluluklarının daha basit toplumsal örgütlenme biçimleri nüfusun tamamını denetleyemez hale gelmiş ve muhtemelen bu durum çatışmaları körüklemişti. Bu çatışmaların varlığından kaynaklanan düzen ihtiyacı da bir başka önemli etkendi. Büyük ölçüde sulamalı tarım üretiminin sağladığı ürün fazlasından kaynaklanan zenginlik, başka toplulukların yağma ve baskınları için önemli bir çekim alanı yaratmış olmalıydı ve bu zenginliğin korunması ve sürekliliğinin sağlanması da düzen ihtiyacını besleyen bir başka etkendi. Böylece koruyucular, yani artı üründen beslenmek koşuluyla o ürünün güvenliğini sağlayan profesyonel askerler ortaya çıktılar. Koruyucuların varlığı hiç kuşkusuz bütün bu zenginlikten kaynaklanan toplumsal tabakalaşmanın yarattığı mülkiyetin varlığı ile ilişkiliydi. Devletin üç işlevi tanımlanmıştır. 1- Üretim araçlarının ve üreticilerin korunması ve gelişmesi için gerekli koşulların sağlanması. 2. Üretim ilişkilerinin korunması ve gelişmesinin sağlanması. 3. Devlet aygıtının güçlü tutulması ve devletin toplumun sürekli bir biçimde üstünde yer almasının sağlanması. Bu işlevlerden de anlaşılabileceği gibi devlet aygıtıyla üretim arasında doğrudan bir ilişki ve gerekirlik söz konusudur. Bu nedenle tarihte ilk devlet biçimlerinin ortaya çıkması, tarım devrimini izleyen gelişkin bir aşamayı beklemiştir. Tarımın başlangıç aşamalarına ait üretim şekilleri devletin oluşması için gereken koşulları yaratamamıştır. Günümüzde çapa tarımı ve avcılıkla geçinen toplumlar üzerine yapılan araştırmalar, besin üretimine aktif olarak katılan nüfusun yüksek oranı nedeniyle nüfusun 1/3'ünün bilfiil çalışması gerekmektedir. Bu toplumların geniş ölçekli örgütlenmelere girişemeyeceğini, bir devlet kuramayacakları gibi bir devlet sisteminin parçası da olamayacağını göstermiştir.
Benzer biçimde İskandinavya'nın kuzeyinde geyik üretimciliğiyle geçinen Lep toplumu da devlet kuramamıştır. Devlet kurmaya yönelen karmaşık örgütlenme biçimine ve üretimsel artığın çok sayıda insanın geçim etkinliği dışında yer alan etkinlikleri destekleyebilecek seviyelere ulaşmasını sağlayan tarım teknolojilerine sahip büyük gelenekler arasında Mısır, Mezopotamya, Yunan, Roma, İran, Hitit, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devletleri sayılmaktadır. Zira devletin birinci ve ikinci işlevleri, geçim etkinliği dışında uğraşları üstlenen çok sayıda uzmanlaşmış kişinin ve bilhassa askerlik kurumunun varlığını gerektirir. Bu uzmanlaşmış kişilerin ve askerlerin finansmanı için devlet aygıtı, vergi veya haraç biçiminde tarımsal üretimden artığı çekecek mekanizmalardan yararlanır.
Bu mekanizmalar devletin üçüncü işlevini gerektirir ve pekiştirir. Bu işlev devleti başlı başına bir zor aygıtı haline sokmaktadır. Şu halde bu işlevleri yerine getirmek için devletin dört temel kurumdan oluştuğu söylenebilir.
1. Belirli bir toprak üzerinde hükümranlık ve bu toprakta yaşayan insanlar üzerinde varsayımsal ve ideolojik hakimiyet.
2. Hukuk.
3. Güvenlik ve zor aygıtları, ordu, polis, milis vesaire.
4. Maliye, üretimden artığı çekme mekanizmaları.
Bu dört kurum ilk devlet biçimlerinde askerlerin ve din adamlarının da içinde bulunduğu ve yönetici seçkinlerden oluşan, bu haliyle de modern hükümetlerin yerini tutan saray örgütlenmesi tarafından bütünleştirilmekte, çoğu zaman yönetici kendi şahsında askeri ve dinsel ödevleri birleştirebilmekte ve yönetici seçkinlerle teba arasında bir toplumsal hareketlilik bulunmamaktaydı.
Birinci kurum, yani varsayımsal ve ideolojik hakimiyet, Büyük ölçüde devlet aygıtının egemenlik alanını oluşturan taşraya atadığı memurlar veya aristokratlarla ideolojik aygıtın taşradaki temsilcilerinden din adamlarından oluşur. Böylelikle hem taşranın denetimi elde edilmiş hem de devletin bekası ve bu bekanın en önemli unsurlarından olan artığın, artık değerin çekilmesine ilişkin rıza çerçevesi sağlanmış olur. Rızanın kaybolduğu ve bekanın tehlikeye girdiği durumlarda devletin üçüncü kurumu yani güvenlik ve zor aygıtları devreye girecektir. Güvenlik ve zor aygıtları aynı zamanda üretim araçlarının üreticilerin ve üretim ilişkilerinin korunmasını da üstlenmiştir.
Üretim araçlarının üreticilerin ve üretim ilişkilerinin korunmasına yönelik düzenleyici kurum hukuktur. Zor aygıtları hukukun uygulanmasını sağlar. Bu anlamda devletin ayırt edici yönü zor kullanma yetisinin meşruluğundadır. Zor kullanma yetisinin meşruluğunu koruyan en önemli ilke zor aygıtlarının hukukla bağlı oluşudur. Bu kurumsal ilişkiler çerçevesinde hukuk dairesi tamamlanır ve bu daire adalet mülkün temelidir sözünde ifadesini bulur.
Devletin zor kullanma yetkisinin meşruluğuna işaret eden bir başka söz, ya devlet başa ya kuzgun leşe sözüdür. İlk devletlerle birlikte toplumsal düzeni sağlayan hukukun sözel olmaktan çıktığını ve yazılı hale geldiğini görürüz. Sözel hukuka genellikle örf adı verilir. Örfi hukuk, yazılı olmayan ama güçlü bir yönetim geleneğinin kurallarına ilişkin bir bütündür.
Kanun haline getirilmemiş kurallardan oluşmasına karşın örf, halkın kendiliğinden uyduğu gelenekselleşmiş kurallar manzumesi olması bakımından hukukun temel kaynaklarından biridir ve görece uzun bir süre uygulanmış ve uygulanmakta olan kamusal eylemlerin tekrarlanışı olarak tanımlanır. Örfi hukuk iktidarı sınırlayan ve hakim olduğu saha üzerindeki haklarını belirleyen bir çerçeve çizer. İktidarın nasıl paylaşılacağına dair kurallar koyar.
Yazılı hukuka ilişkin ilk belge ise eski Babil kralı Hammurabi'ye ait kodekstir. İsa'dan önce 18. yüzyıla ait bu kodekste evrensel ceza hukuku ilkelerinin ilk izlerini buluruz. 282 kanundan oluşan Hammurabi kanunlarının Sümer örfi hukukunun yazıya geçirilmiş hali olduğu söylenir. Burada vaz edilen temel ilkeler arasında kanun önünde eşitlik ilkesi ve suçsuz ceza olamayacağı ilkesi yer alır. Hammurabi kanunları aynı zamanda modern hukukun birçok alanda açtığı göze göz dişe diş kuralının da yazıya geçirildiği yerdir. Hukukun esas olarak devletin üç işlevine yönelik koruyucu normlar vaz ettiği söylenebilir.
Devletle birlikte mekansal farklılaşmayı ve kırsal ölçekte göremeyeceğimiz bayındırlık işlerini görmeye başlarız. Yöneticilerin yaşadığı konutlarla sıradan kentlilerin yaşadığı konutlar arasındaki farklılaşmanın yanında, özellikle kentlerin merkezlerinde görkemli dinsel yapıların ortaya çıkmasıyla, mimarlığın ve mühendisliğin gerektirdiği asgari matematik ve geometri bilgisinin, malzeme bilgisinin ve hepsinden önemlisi malzeme işleme teknikleriyle yapılara estetik bir değer kazandırma kaygısının geliştiğini söyleyebiliriz.
Kentlerin ihtiyacı olan su kanallarının kanalizasyon sistemlerinin ve kent içi ve kent dışı yolların yapımı da bu bayındırlık işlerinin nitelik ve çeşitliliğini artırmış, insanın doğa üzerindeki kontrolünü daha ileri noktalara taşımıştır. Daha İsa'dan önce 4. binin sonlarında aşağı Mezopotamya'daki Sumer ülkesindeki karşımıza çıkan ziggüratlar, Mısır'da gördüğümüz piramitler bu büyük servet birikiminin ve mimari gelişimin en önemli simgeleridir.
Özetle kent, tabakalaşmanın, uzmanlaşmanın ve derinleşen bir iş bölümünün, bu bağlamda tarım dışı faaliyetlerin, özellikle ticaret, zanaat ve sanayinin, teknolojinin ve teknolojik gelişmenin, zenginliğin ve servet birikiminin, zenginlik ve birikimin mekana ve yaşam biçimine yansımalarının, refahın ve hayatı kolaylaştırıcı tesislerin, iktidarın ve onun simgelerinin, okuryazarlığın, eğitimin, tabakalaşmaya bağlı mekansal farklılaşmanın, yüksek nüfusun, hareketlilik ve çeşitliliğin ve en nihayet boş zamanları değerlendirmeye yönelik estetik ve sportif yüksek faaliyetlerin odağıdır.
Tarım döneminde devletin evrimi.
İlk devlet bir kent devleti olarak ortaya çıkmıştır. Antropolojik açıdan bakıldığında ilk devleti izleyen süreçte devletin iki ana evresinden söz edebiliriz. Bunlar kapitalizm öncesi pre-kapitalist devlet biçimleri adı altında toparlanan tarım devletleridir. Bu devlet biçimlerinde temel kurumlar tarımsal üretimin düzenli ve istikrarlı biçimde yürütülmesine ve tarımdan artığın çekilmesine ilişkin kuramlardır.
Burada uyrukla devlet arasındaki ilişki bir kimlik politikası etrafında şekillenmez. Esas olan üretimin sürmesi ve artığın düzenli biçimde merkeze ya da tanımlanmış iktidar sahiplerine akmasıdır. Tarım devletleri ilk devlet biçiminin özelliklerini sergileyen kent devletlerinden birinin giderek güçlenmesine bağlı olarak diğerlerini egemenliği altına almasıyla ve topraksal yani teritoriyal devletin doğmasıyla ortaya çıkar.
Bu devletlerin temel özelliği onların artık belli bir toprak parçası üzerindeki egemenlikleriyle tanımlanır hale gelmesidir. Biz buna koşut olarak artık Assur ülkesinden, Babil ülkesinden, Hitit ülkesinden, Urartu ülkesinden bahsedebilir hale geliriz. Bu devlet, tarımsal artıktan beslenen, ciddi büyüklükte profesyonel ordulara sahip olan ve sürekli olarak yeni alanlara yayılma potansiyeli taşıyan bir devlettir. Bu devletlerin bir diğer özelliği, nüfusun belirli bir etnik ve dilsel gruptan değil, o topraklar üzerinde yaşayan çeşitli halklardan oluşuyor olmasıdır.
Ancak yöneticiler ve yönetimin başındaki hanedan genellikle belirli bir etnik gruptandır. O dönemlerden bugüne gelen çeşitli yazılı belgelerde yer alan dil ve etnik isimler büyük ölçüde bütün nüfusun özelliklerini değil, bu egemen ailenin kullandığı dili ve etnik grubu yansıtır. Bu yüzden örneğin Sumer devletinin bütün nüfusunun Sumer halkı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yönetici ailenin Sumerce konuşan Sumerli bir aile olduğuna kuşku yoktur.
Nitekim Sumer Devleti'nin belirli bir süre kesintiye uğramasına ve yönetimin el değiştirmesine yol açan etken, bu devletin askeri gücünü oluşturan Akkadların yönetimi ele geçirmesidir. Sümerler bitişken bir dil kullanan farklı bir etnik grup olduğu halde, Akkadlar Semitik bir halktır. Devletin toprakla ve etnisiyle ilişkisini açıklayan en güzel örnek Hititlerdir. Hititler kendilerine Neşalı diyorlardı. Onlar Anadolu'daki Neşe kentinin Hint-Avrupa dil ailesine mensup bir eski Anadolu dili konuşan etnik halkıydı. Ancak bu kentin halkı diğer Anadolu kentlerini ele geçirip İç Anadolu'ya hükmeden topraksal bir devlet haline geldiğinde yine bu topraklarda yaşayan Hatti halkına atfen verilmiş olan Hatti ülkesine sahip olmuşlar ve etnik bağlantılı bu coğrafi adın gereği olarak Hitit adıyla anılmışlardır.
Topraksal devletle birlikte toprak üzerindeki büyük mülkiyetin de doğduğu görülür. Bu devletlerin yöneticileri yeni ele geçirilen kaynakları ve toprakları bu seferlere katılan savaş beylerine verirlerdi. Böylelikle bu beylerin daha sonraki savaşlara katılımı ve bunun için asker besleyecek kaynağı toprak üzerinden elde etmeleri de sağlanmış oluyordu. Tarım devletlerinde tabakalaşmanın ve giderek sınıfsal ayrışmanın kaynağı buydu. Böylelikle Avrupa'da fief, Bizans'ta pronoia, İslam dünyasında ikta ve Osmanlılar'da tımar adını alan dirlik topraklarının bu beylere devredilmesi yoluyla savaş beylerinin toprak beylerine, lordlara, baronlara, emirlere, beylere ve sipahilere dönüştüğü görülür. Böylelikle toprağa bağlı servet birikimi, zenginlik ve statüden kaynaklanan yeni bir tabakalaşma, toprak soyluluğu yani aristokrasi ortaya çıkmış oldu.
Sıra sizde 1. Osmanlılarda tımar ve Avrupa'daki fief sistemi nasıl işler? Benzerlikleri ve farkları nelerdir tartışınız.
Osmanlılardaki tımar sistemi ile Avrupa'daki fief sistemi birbirine benzerdi. Ancak Avrupa sisteminde fief sahibi, kral ya da imparator karşısında hukuken daha özerktir. Bu hukuki özerkliğin yanında fief sahibi toprağını mirasçılarına bırakır. Ancak Osmanlı sisteminde bu ilke olarak mümkün değildir. Devlet isterse tımar verdiği sipahi ortadan alabilir, yerini değiştirebilir, ölmesi halinde de aynı toprağı başkasına dirlik olarak verebilir.
Biraz önce değindiğimiz gibi bu topraksal devletler yeni ham madde kaynaklarını ele geçirmek ve kendilerini zenginleştirecek yeni tarım alanlarına hükmetmek amacıyla yayılma eğilimi taşırlar. Bu eğilim askeri kurumları ve kaleler, hisarlar, surlar gibi savunma yapılarını güçlendirmiş, çatışma ve savaşı devletlerin temel bir gerçeği haline getirmiştir. Tarihte ilk büyük yayılmacı devletler Assurlar, Hititler, Mısırlılar, Persler ve Büyük İskender'in Makedonya'sıdır. Bu yayılma eğilimi çatışma ve savaşın yanı sıra kültürleşme eğilimlerini de beslemiş, çok büyük alanlara hükmetmenin bir sonucu olarak çok zengin ve görkemli kentlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Perslerin Persepolis'i, Hititlerin Hattuşaş'ı, Romalıların Roma'sı ve İstanbul bu kentlerin en çarpıcı örnekleridir.
Bu yayılma eğilimi ve yayılmanın doğal bir sonucu olan büyük servet birikimiyle birlikte imparatorluk kavramıyla karşılaşmaktayız. İmparatorluk kavramı, kendi doğal coğrafi alanları dışındaki topraklara yayılma gücü olan ve oraları elinde tutabilen siyasal ve askeri gücü tanımlar. Bu güç, tarım döneminin imparatorlukları için sadece askeri araçlarla elde edilebilecek bir kudret değildir. İmparatorluk ideolojik ve siyasal araçları kullanarak da güçlerini yayarlar ve tutunurlar.
Çünkü tarım döneminin teknoloji ve ulaşım olanakları ile nüfus yapısı bu geniş alanda zor kullanmak yoluyla tutunmayı olanaksız hale getirmektedir. İmparatorların kendilerine ilahi bir kudret atfetmeleri başka bir deyişle yetki ve iktidarlarının kaynağına kutsal olanı yerleştirmeleri bu gücün ideolojik çerçevesini belirlemiş, bu güçlü ideolojik zemine bağlı olarak bağlıları tarafından bu otoriteye rıza göstermenin ve onay vermenin koşulları ortaya çıkmıştır.
İlahi kaynağın dünyadaki yönetme yetkisini sadece seçilmiş tek bir kişiye ve aileye devrettiği düşüncesiyle bütün imparatorlar dünyadaki yegane yönetme yetkisinin kendilerinde olduğunu iddia etmişler ve buna bağlı bir imparatorluk ideolojisi ortaya çıkmıştır. Bu ideoloji Büyük İskender'in yönetim anlayışında ve kişiliğinde ilk örneğini bulur. Ondan sonra gelen bütün imparatorlar bu modeli esas alarak yönetmeye ve davranmaya gayret etmişlerdir.
İsa'dan önce 4. yüzyılın sonlarında yaşamış olan Büyük İskender, tarihin gördüğü ilk dev imparatorluğu kurmuş ve o zamanın dünya kavrayışının iki parçası olan Doğu ile Batı'yı birleştirmişti. Böylelikle imparatorluk fikriyle bütün dünyaya hükmetme fikri, yani tek dünya hakimi fikri örtüşür. Bu yüzden hiçbir imparator kendisiyle eşit bir başka otorite tanımamış, diğer yönetenleri kendisinden aşağı ve kendisine bağlı birer tabi olarak tanımlamıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa kralına yazdığı ünlü mektup bunun güzel bir belgesidir. Orada Kanuni kendisini bilinen eski dünyanın bütün yönetme erklerinin sahibi olarak tanımlanırken Fransa kralına sadece Fransa'nın egemeni bir tabisi olarak sesleniyordu.
Roma İmparatorluğundan itibaren imparatorluk fikrine eşlik eden bir başka nosyon olarak egemen kent kavramını görürüz. Dünyadaki tek gerçek egemenlik olarak tanınan imparatorluk, dünyanın merkezi olarak tanımlanan ve imparatorların oturduğu tek bir merkezi parlatmıştır. Roma döneminde burası Roma kentiydi. İmparatorluğa adını veren Roma, aynı zamanda imparatorluğun kent olarak tanınan tek yeriydi. Zira ülkeyi de Roma kentinin yurttaşları yönetirdi. Başka bölgelerden gelen senatörler de bu yegane kentin yurttaşları sayılarak senatoya girerlerdi. Çünkü Roma, eski Yunan kent devletlerinin yönetim idealini taklit eden bir siyasal sistemdi.
Aslında imparatorluk toprakları Roma kentinin hükmettiği topraklardan, ona ait özel topraklardan başka bir şey değildi. O nedenle bütün zenginliklerin toplanacağı yer de Roma kenti olacak. Bütün imparatorluk yönetim sisteminin temel kaygısı da Roma'yı beslemek olacaktı. Çünkü iktidar da ancak o kentin içindeki büyük aileler arasında el değiştirebilmekteydi. Aynı durumu Osmanlı İmparatorluğu'nda da izleyebiliriz. Bu kez dünyanın merkezi İstanbul'dur.
İstanbul'da yaşamak tıpkı Roma'da olduğu gibi bir ayrıcalıktı ve bir ölçüde yönetimden olmak demekti. İstanbul'da yaşayanlar askerlik yapmazlar ve iaşeleri belli ölçütlerde devlet tarafından subvanse edilirdi. Osmanlı padişahlarının en büyük korkusu kendilerini iktidardan etme yeteneği olan ve İstanbul'da yaşayan yönetim odaklarının memnuniyetsizliği olduğundan en büyük kaygıları daima İstanbul'u beslemek olmuştur. Dolayısıyla bu kentler imparatorluğun taşrasından akan zenginliğin yansıması olarak pek çok büyük kamusal yapıya, görkemli bir mimari birikime sahip olmuşlar. Bu arada görkemli bir yüksek kültürün üretildiği merkezler haline gelerek dünyanın en görkemli kentleri olmuşlardır. Bu çerçevede bu kentler, biraz önce anlattığımız kozmopolitizmin en yoğun yaşandığı örnekleri vermişlerdir. Bu anlamda bu kentlerin geleceğin metropollerinin ve megapollerinin öncülerini olduğunu söyleyebiliriz.
Tarım dönemi devletlerinin bir başka önemli özelliği, hükmettiği topraklar üzerindeki insanlarla modern devletler gibi devlet-yurttaş ilişkisi kurmamış olmasıdır. tarım devletleri, özellikle imparatorlar, tebalarını istendik bir yurttaş haline getirmek gibi bir sorun sahibi değildirler. Bu yüzden buna yönelik eğitim ve kamu kurumları yoktur. Yurttaşın kültürlenmesi genellikle cemaatlere ve geleneksel ilişkilere terk edilmiştir.
Devletin tebaasından yegane beklentisi, egemenliğine kesin bir biçimde itaat edilmesi ve öngörülmüş vergi ve harçları ödemesidir. Bu tür devletler genellikle teba ile bunun dışında bir ilişki kurmazlar. Çünkü insanı kültürel olarak biçimlendirmek, asker etmek gibi kamusal görevler bu devletlerin yeteneklerini çok aşan bir gayret ve riski gerektirmektedir. Tıpkı bunun gibi modern devletlerin belirli sınırlarla çevrelenmiş toprakları korumak için o sınırlara tümüyle hakim olmak gereğini karşılamak üzere yüklendiği görevler tarım devletleri için söz konusu değildir.
Çünkü bu devletlerin böyle tanımlanmış sınırları denetlemek için gereken teknoloji ve ulaşım olanaklarının yetersizliği yanında böyle bir iş için yüklenecek gayret ve riskler de son derece yüksektir. Bu yüzden egemenliğin başlıca aracı askeri değil, siyasal olmuş, egemenlik iddia edilen topraktaki yerel güçlerle siyasal ittifak ilişkilerine girilmiş ya da onların devlet otoritesine bağlılığı karşılığında belirli hak ve ayrıcalıkların onlara devredilmesi türünden iktisadi ve siyasal çözümler yeğlenmiştir. O nedenle tarım devletlerinde sınırlardan değil uçlardan söz etmek mümkündür. Devletin egemenlik iddiasının zayıflayarak yok olmaya ya da tartışılır olmaya başlandığı noktalar bu uçlardır ve buralarda artık başka egemenlik iddialarıyla karşılaşmak mümkündür.
Sıra sizde 2. Bir tarım devletinde yaşayan bir bireyin modern devletin bir yurttaşından farklı olarak sahip olduğu hakları ve devletine karşı ödevleri neler olabilir? Tartışınız.
Tarım devletinde yaşayan bir kişi siyasal bir varlık olarak kabul edilmez. Bu yüzden hak ve ödevleri örfi olarak belirlenir. Haklarının çerçevesi genellikle dinen ya da örfen çizilmiştir ve mensup olduğu cemaatin kurallarına göre yaşar. Devletin ona kendi ideolojik yönelimi çerçevesinde dönüştürmek ya da eğitim öğretime tabi tutmak gibi bir sorunu yoktur. Oysa modern devlette yurttaş siyasal bir varlıktır ve devletin yönetim erkleri meşruiyetlerini o siyasal varlıktan alırlar. Ayrıca bu siyasal konumlanma nedeniyle devletin her bireyi kendi belirlediği yurttaşlık ilkeleri çerçevesinde yetişme ve yönlenme ihtiyacı ortaya çıkar. Devlet bu yönde modern kurumlar vasıtasıyla yurttaş saydığı bireyle devamlı temas halindedir. Ayrıca meşruiyetin kaynağı olması yüzünden ve yurttaşlık haklarından yararlanmak için bireyin kendi iradesinin soyut tecellisi olan devlete karşı yükümlülükleri doğar. Askerlik gibi, vergi vermek gibi, belirli törenlere iştirak gibi, belirli hizmetleri görmek gibi, oy vermek vesaire.
Endüstri toplumu ve yeni yaşam biçimi.
Neolitik devrimle başlayan tarım çağı 18. yüzyılda ivme kazanan bilimsel devrimin izinde ortaya çıkan endüstri devrimi ile sona erdi ve topluma, yaşam ve geçim biçimlerine yön veren yeni bir çağ, endüstri çağı başladı. Bu devrim 18. yüzyılda başlayan ve inorganik enerji kaynakları kullanılarak kitlesel üretim yapan fabrikaların esas üretim birimi haline geldiği, temel üretim faaliyetinin bu nedenle tarımdan endüstriye kaydığı dönemi başlatan bilimsel teknolojik devrim olarak tanımlanır.
Bu devrimin iktisadi sonuçları üretim ve tüketim biçimini dönüştürdüğü gibi çalışan sınıfın ağırlığını köylüden işçiye kaydırmış, temel yerleşim ve üretim mekanını köy ve tarla olmaktan çıkararak kent ve fabrikaya dönüştürmüş ve geleneksel tarım imparatorluklarının yıkılma sürecine girmesiyle yerine uluslu devletlerin kurulmasına yol açmıştır. Böylelikle endüstri devrimi Neolitik çağda başlayan tarım devriminden sonra insanlık tarihinde büyük dönüşümlere yol açan ikinci büyük devrim olarak kabul edilir. Tarım devrimi, insanlığı uzun sürmüş bir avcı-toplayıcı dönemden tarım toplumları aşamasına taşırken, endüstri devrimi, tarım toplumları dönemini kapatarak sanayi toplumları dönemini ve kapitalist üretim biçiminin egemenliğini başlatmıştır.
Sıra sizde 3. İnsanlık iktisadi ve toplumsal bakımdan avcı-toplayıcılık, tarım ve sanayi olmak üzere 3 temel aşamadan geçmiştir. Bu aşamaların her biri ne kadar sürmüştür? En hızlı değişim ve dönüşümler hangisinde yaşanmıştır? Tartışınız.
İnsanlık en uzun süreyle avcı toplayıcı bir yaşam ve geçim tarzı içinde yaşamıştır. Bu dönem yaklaşık olarak 2 ila 2,5 milyon yıl sürmüştür. Tarım döneminin süresi yaklaşık 10 bin yıl kadardır. Endüstri çağı ise henüz 19. yüzyılda başlamıştır. Yani 200 yıllık bir geçmişi vardır. Bununla beraber endüstri çağında yaşanan teknolojik ve toplumsal gelişmeleri düşünürsek en hızlı değişim ve dönüşümlerin bu çağda gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
Toplumsal tabakalaşma ve siyaset.
Bu süreçte tabakalaşmanın ve sınıfsallık biçimlerinin de büyük bir dönüşüme uğradığını görmekteyiz. Toprak üzerindeki mülkiyete ve topraktan üretilen zenginliğe ek koymaya dayanan aristokrasi, yani toprak soyluluğu, sanayi devrimiyle birlikte tasfiye olmuştur. Geleneksel tarım toplumlarında aristokrasi, toprak sahipliğinin yanında bürokrasi içinde de oluşabilmekteydi.
Endüstri öncesi devlet formlarında belirli yüksek bürokratik görevlerin aile içinde devredildiği ve böylece bu görevi elinde tutan ailenin toprak soyluluğuna benzer bir ayrıcalık, zenginlik ve hükmetme hakkı kazandığı da görülmüştür. Hatta pek çok durumda aristokrat ailelerin yargılama hakkı da vardı. Bazı durumlarda bu bürokratik mevkilerin toprak sahipliği nedeniyle bazı ailelerin eline geçtiği de olmuştur. Aristokrasi bu ayrıcalıklarını endüstri devrimiyle oluşan yükselen yeni sınıfın, kentli sermaye sınıfının gücü karşısında yitirmiş ve bugün sadece bazı yerlerde yaşayan sembolik bir varoluş biçimine indirgenmiştir. Endüstri toplumlarında bürokrasi de değişmiştir. Eski ayrıcalıklı bürokrasi yerine sosyolog Max Weber'in akılcı bürokrasi dediği yeni bir biçime terk etti. Bu bürokrasi, endüstri çağında karmaşıklaşan toplumun yönetim ve geçim sorunlarını gidermek üzere örgütlenen karmaşık devlet yapısının işlevsel bir örgütü olarak karşımıza çıktı.
Bu dönüşüm 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan iki büyük siyasal devrimle gerçekleşti. Bunlardan ilki 1640 İngiliz devrimi, ikincisi ise 1789 Fransız devrimidir. Her iki devrimde de kentlerde üretim ve ticaretle geçinen ve büyük bir servet birikimine ulaşan yeni bir sınıfın, burjuvazinin siyasal sistem içinde rol edinmesini, özgürce ticaret ve üretim yapabilecek bir ortamın yaratılabileceğini anayasal bir rejimin kurulmasını sağladı. Böylelikle kapalı yerel ekonomilerin ulusal düzeyde bir piyasa ekonomisi içinde bütünleşmesi de sağlanmış oluyordu.
Modern devlet biçimleri ve ulus devlet.
Endüstri devrimiyle birlikte oluşan yeni toplum içinde yeni siyasal ilişkiler gelişmiş ve yeni bir devlet biçimi doğmuştur. Bu devlet biçimine modern devlet diyoruz. Modern devlet biçiminin en yaygın hali ulus devlettir. Ulus devletler daha önceki devlet biçimlerinin aksine bir yurttaş yaratma projesine de sahipti. Yurttaş yaratmanın yegane yolu kültürel süreçlere müdahale etmekten geçmekteydi. Böylelikle ulus devletler geleneksel kültürel ağları tasfiye ederek modern kurumlar aracılığıyla yeni bir kültür, ulusal kültür yaratmaya giriştiler. Ulusal kültür, tek bir standart dil ve bu dilin kullanıldığı iletişim araçlarıyla iletişim kuran, dinsel kurumlar yerine laik kurumlar aracılığıyla toplumsallaşan ve devletin belirlediği bir müfredatın uygulandığı, standart, zorunlu ve yaygın eğitim kurumları aracılığıyla kültürlenen yurttaşların kültürüydü.
Ulus devletler kendilerine ortak bir kültürü bulunan ulus öznesiyle tanımlamış ve meşruluğunun temelini bu ulusa dayandırmıştır.
Hükümran olduğu toprakların o ulusun kültürel bakımdan türdeş biçimde işgal ettiği topraklar olduğunu varsayar ve kendisini o ulusun siyasal temsili olarak kabul eder. Yönetme meşruluğunun esası daha önceki devlet biçimlerinde gördüğümüz kutsallıktan ya da soya bağlı geleneksel otoriteden kaynaklanan meşruluktan dünyasal bir ilişkiye, yurttaşlık ilişkisine, oradan da yurttaşın tanımlanma biçimine yani kültürel kimliğe dayanmaktadır. Etnisite, milliyetçilik ve ırkçılık. Belirli bir burjuva hareketlerinin önderliğinde yürütülen devrimler dışında ulus devletleri yaratan genellikle milliyetçilik hareketleri olmuştur. Milliyetçilik, ulus olarak tanımlanan bir toplumsal öznenin kendi devletine kavuşması hareketi olarak kabul edilebilir. Milliyetçiliğin esas olarak 3 amaca yönelmiş bir hareket olduğu söylenebilir. 1- Ulusal ekonomiyi yaratmak,
2. Özel bir ulus yasama yürütme organı, ulus devletin siyasal ve idari örgütünü oluşturmak ve ayırıcı bütün bağ ve ilişkileri, bireysel, yöresel bağları ve cemaat bağlarını bu organın denetimi ve bütünleştiriciliği altında toplamak.
3. Ulusal bir kültür, ortak değer ve beklentiler sistemi ve buna bağlı bir kimlik tanımlaması yaratmak.
Özellikle çok milletli, çok dinli büyük tarım imparatorlarının çözülme sürecine girmesiyle milliyetçiliğin yükselişi eş zamanlıdır. Ulus devletler kendilerini her ne kadar belirli siyasal sınırlar içerisinde tanımlamış olsalar da ve bu siyasal sınırlar içinde tanımlamış olsalar ve bu siyasal sınırlar içinde türdeş bir ulusun varlığını öngörseler bile eski toplumsal kültürel yapının kalıntısı olan bir etnik ve dinsel çeşitlilikte yüz yüze kalmışlardır.
Bu nedenle ulus devletlerin ve milliyetçi hareketlerin dilsel, bölgesel ve etnik farklılıkları uzlaştırma istek ve yeteneğine bağlı olarak milliyetçiliğin toplumsal hareketliliğin ve iletişimdeki gelişmenin bir sonucu, örneğin Karl Deutsch, olduğu veya kapitalist dünya ekonomisinin iç ve dış taleplerinin bir sonucu olduğu, örneğin Benedict Anderson yolunda iki tür açıklama karşımıza çıkmaktadır.
Bunlara ek olarak tipik örneğini Ernest Gunner'da bulduğumuz ve kültürün antropolojik anlamını odağı olan yaklaşım da kabul görmektedir. Gunner, milliyetçiliğin temeline endüstrileşme olgusunu koymaktadır. Zira tarım toplumları tepede yatay olarak farklılaşmış, dar egemen sınıflarla aşağıda dikey şekilde birbirinden soyutlanmış, geniş bir üretici sınıf şeması içinde örgütlenmiştir. Bu kitle ile yönetici sınıf arasında farklılaşmış özellikleri keskinleştiren ve yüksek kültürün savunucusu bir okur-yazar takımı bulunur.
Endüstriyel dünyadaysa yönetenle yönetilen arasındaki toplumsal ve kültürel farklılıklar neredeyse uçup gitmiş ve yüksek kültür, tek kültür ya da herkesin kültürü olmuştur. Zira endüstrileşme hareketi ve okur-yazar bir emek gücü talep etmektedir. Böylece tarım toplumunda her türlü insan etkinliğinin ihtiyacını karşılayan aile, kabile ya da köy, endüstri toplumunda yerini daha geniş toplumsal kurumlara, okula ve devlete bırakmıştır.
Devlet endüstrinin talep ettiği hedefler çerçevesinde yurttaşları kültürel standartlara eriştirecek eğitim araçları üretmek durumundadır. Endüstri toplumunda kültür özel değil evrenseldir. Sınıf bağlarıyla ya da etnik dinsel bağlarla edinilmiş kültür özellikleri de eğitim ve iletişim sistemi içinde giderilecektir. Böyle bir kültürel türdeşliği hedefleyen ulus devlet ile bu bütünlük içinde yer alan etnik gruplardan, dil farklılarından veya herhangi bir farklılaştırıcı unsurdan kaynaklanacak kültür çeşitliliğinin varlığı arasında ortaya çıkan gerilim milliyetçiliği doğurur. Oysa tarım toplumu zaten çeşitlilik içerir ve bu çeşitliliği ya da çok kültürlülüğü yüksek kültür lehine bozmaya çalışan hiçbir güç yoktur. Bütün kültürler parçalar halinde ayrı fakat yan yana yaşarlar.
Ulus tipi toplumsal örgütlenmenin görece yeni bir olgu oluşu onu etnik birlikten ve bilinçten ayırır. Etniklik büyük ölçüde ulustan eski bir toplumsal örgütlenme biçimidir. Belirli dinsel, dilsel, coğrafi ve veya kültürel özellikler bakımından hem kendini diğerlerinden ayrı gören hem de diğerleri tarafından başka sayılan bütünlüklü bir kimliğe ve kendine özgü kültürleme sürecine sahip, içeriden evlenmek suretiyle bir grup kimliğini koruyan ve grubun sürekliliğini sağlayan toplumsal, kültürel ve bazen de siyasal oluşuma etnik grup diyoruz.
Etnik grup esas olarak bir halk olma, bizlik duygusunun belli bir birey grubunca paylaşılması sonucunda oluşur. Etniklik konusundaki ilkselci, primordialist görüşe göre etniklik ile akrabalık arasında sıkı ilişki vardır. Bu ilişkiyi ortak bir ata veya ortak bir kozmik kader duygusu belirler. Bu yolla elde edilen etnik kimlik, kişiliğin gelişmesinde merkezi öge olarak toplumsallaşmayı, dilin öğretilmesini ve dinsel siyasal kültürlenmeyi sağlar. Buna göre etnikliğin geçerliliği modern öncesi ya da görece izole toplumlarla sınırlıdır. Oysa etnik bilinç modern toplumda da ortaya çıkmaktadır. Modern toplumlarda ve belirli bir milliyetçiliğin baskısı altında kalan yalnız kalabalıklar içinde yabancılaşmayı yaşayan kişiler aidiyet ve dayanışma ihtiyacını daha yoğun biçimde duyarak böylesi bir etnik bilince sarılabilirler. Bu durum etnik merkezciliği ve toplumsal çatışmaları doğurabilir.
Modern endüstri toplumu içinde gelişen bir başka ayrımcı eğilim ırkçılık olmuştur. Irkçılık, insanların biyolojik yani doğuştan getirdikleri özelliklerinin onların kültürel ve toplumsal niteliklerini belirlediğini ileri sürer. Irkçılığın temelinde insanların eşit olmadığı fikri yatar ve bu eşitsizliğin temeli biyolojik özelliklere bağlanır. Irkçılık, Avrupalıların Amerika, Afrika, Avustralya ve Uzak Asya'yı sömürgeleştirmesine koşut olarak gelişmiştir. Irkçılık böylece yeni sömürge rejimlerinin ve buralardan devrileşen ucuz emeğin gerekçesi olarak gelişmiştir. Buralarda koloni rejimleri kurmak bu ideolojiye göre geri ırklara medeniyet götürmekti. Zira onların biyolojik donanımı böyle bir medeniyet seviyesine ulaşmak için yeterli değildi.
Ayrıca insan olmanın gerisinde bulunan bu biyolojik seviye nedeniyle buradaki insan gücü köle emeği olarak kullanılabilirdi. Böylelikle Güney ve Kuzey Amerika'da yeni yoğun tarım içinde köle emeği ciddi bir girdi olarak yer alabildi. Ancak Kuzey Amerika'da 1863'te köleliğin kaldırılmasından sonra da ırkçılık ortadan kalkmadı. Zenci beyaz ayrımı biçiminde 1960'ların sonuna kadar kamusal alanda ırkçı ayrımcılık sürdü. Avrupa'da da ırkçılık antisemitizm, Yahudi düşmanlığı biçiminde tezahür etti ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın ırkçı rejimi milyonlarca Yahudi'yi ve onlar gibi geri saydığı çingeneleri ölüme gönderdi. Aşağı ırktan kabul edilen Slavlar da köle işçi olarak savaş endüstrisinde çalıştırıldılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası örgütler ve devletler ırkçılığa engel olacak düzenlemeler getirdi.
Enerji, teknoloji ve nüfus.
Endüstri toplumunun en önemli özelliği onun kitlesel üretim için yüksek kalori sağlayan fosil yakıtlara ve elektrik enerjisine dayanmasıdır. Fosil yakıtlar ve elektriğin sağladığı yüksek miktardaki nitelikli enerji, birim zamanda yapılan işi tarım toplumlarına göre çok arttırmış ve bu da üretimde patlamaya yol açmıştır. Hayvan ve insan gücünün bir enerji kaynağı olarak tamamen tasfiye edildiği bu süreçte onların yerini fosil yakıtlar veya elektrik enerjisi kullanan makineler almış ve önce bu makinelere dayanan yeni bir teknoloji doğmuştur.
Bilimsel devrimin ve yeni bilimsel buluşların desteklediği bu yeni teknoloji, yüksek bir bilgi düzeyi ve standartlaşmış bir iş gücü talep etmektedir. Bu nedenle devletler bu yeni düzenin ihtiyaç duyduğu niteliklerin kazandırılacağı bir insan yetiştirme meselesini temel meseleleri arasına koymak zorunda kalmış, yüksek standart iş gücü talebi kırsal tarımcı nüfusun hızla işçileşmesine yol açmıştır.
Teknoloji önce buhar gücüne dayanıyordu. Buhar gücünü elde etmek için kömür temel bir enerji kaynağıydı. Buna bağlı olarak 19. yüzyılda ekonomiler kömür elde etmeye yoğunlaştı. Buhar gücü başlangıçta tekstil alanının öncü sektör olmasını sağladı. Ardından bir enerji kaynağı olarak petrol ve onun kullanıldığı yanmalı motorlar devreye girdi. Bu süreçte otomotiv sektörü ile elektrik sektörü egemen sektörler haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uzay, havacılık ve iletişim sektörleri ile nükleer enerji kaynakları gelişti ve öncülüğü ele geçirdi. Bu hızlı teknolojik gelişme yeni bir insan tipini gerektiriyordu. Bu insan geleneksel kültürleme süreçleri içinde ortaya çıkamazdı. O yüzden insanlar çok küçük yaşlardan itibaren devletin örgütlediği örgün kurumlar tarafından eğitim sürecine sokuldular. Artık geleneksel yapıların kültürleme işlevini bizatihi devlet ve okul, hatta okul öncesi kurumlar görmeye başladı.
Endüstri çağında nüfus da çok hızlı arttı. Görece daha iyi yaşam koşulları, bilimsel gelişmeler sayesinde bazı salgın hastalıkların ortadan kaldırılması gibi nedenlerle tarım toplumlarının aksine ömür beklentisi yükseldi, bebek ölümleri azaldı ve nüfus artışı daha önce görülmemiş bir biçimde arttı. Zaman içinde doğurganlıkta da düşüş yaşanmasına karşın ölüm hızındaki düşüş doğum hızındaki düşüşten daha hızlı olduğu için nüfus artışı da dramatik bir biçimde gerçekleşti. Endüstri devriminin başlangıcında 1800'lerde dünya nüfusu 910 milyon kadardı. 1850'ye gelindiğinde nüfus 1 milyar 200 milyona, 1900'de 1 milyar 600 milyona, 1950'de 2 milyar 485 milyona ve 2000'de 6 milyara ulaştı. 19. yüzyıldaki hızlı nüfus artışı Avrupa'dan Kuzey ve Güney Amerika'ya, Avustralya'ya ve Güney Afrika'ya yönelik büyük göçlere neden oldu. 1830 ile 1930 yılları arasında Avrupa'dan sadece Kuzey Amerika'ya göç eden insan sayısı 60 milyonu bulmuştu. Bu tarihte görülmüş en büyük insan yer değişimiydi.
Yeni kent ve kent yoksulları.
Endüstrileşmenin merkezi kentler oldu. Buna bağlı olarak daha önceden bildiğimiz belirli bir tarımsal art alanının merkezi olan, o alanın tarım dışı ihtiyaçlarını karşılayan ve pazar hizmeti gören, bir ölçüde yönetim ve adalet işlerinin yürütüldüğü eski kent büyük bir dönüşüme uğradı. Öncelikle kentlerin nüfus yapısı değişti. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu insan gücü kırlardan kentlere aktı. Kırsal alanda endüstriyel tarımın başlamasıyla toprakların hızla bütünleşmesi ve böylelikle makinelerin kullanıldığı büyük çiftlik tarımcılığının gelişmesi kır nüfusunu büyük ölçüde topraksızlaştırdı.
Üretken nüfus, ihtiyacı duyan kentlerin görece çekiciliği ve kırsal alanın topraksızlaşmaya bağlı iticiliği, geleneksel kentlerin hızla büyümesine, varoşların ve gecekondulaşmanın ortaya çıkmasına yol açtı. Erken endüstrileşen ülkelerde kentler, gecekonduların doğmasına engel olacak biçimde işçi yurtları şeklinde gelişen, düzenli yeni mahallelerin kurulmasıyla gelişirken, dünya ekonomik sistemine eklemlenen ülkelerdeki kentler çarpık büyüdüler. Çarpık büyümenin en önemli göstergesi plansız kentleşme ve gecekondulaşmadır.
Buralarda görece erken kente gelenler işçileşirken, iş gücü ihtiyacının doymasından sonra gelenler, işsiz ya da geçici işlerde çalışan kent yoksullarını meydana getirdiler. Tarımdan elde edilecek gelirin güvensiz ve yetersiz oluşu yüzünden, kırın neredeyse tamamen boşalması nedeniyle artık büyük kentlerden, yani metropollerden değil, dev kentlerden, megapollerden söz ediyoruz. Artık kent dediğimiz ölçek 10 milyonluk nüfusları barındıran bir toplumsal ortamı çağrıştırır hale gelmiştir.
Tarım dönemi kenti 15-20 bin nüfuslu bir merkezdi. İmparatorluk merkezi niteliğindeki büyük kentlerin nüfusu ise ancak yüz binlerle ölçülebiliyordu. Örneğin en görkemli döneminde İstanbul'un nüfusu ancak 750 bini bulmuştu. Endüstri çağının ilk büyük kentleri ise en çok 1-2 milyon kişiyi barındırıyordu. Bugün artık yerleşme örüntüsünün hakim görüntüsü milyonlarca kişinin yaşadığı dev kentlerin, ulus devletlerin siyasal ve iktisadi ölçeklerini ve sınırlılıklarını aşarak oluşturduğu bir yeni haritadır.
Yoğun endüstriyel tarım.
Tarımdaki büyük nüfus kaybı ve makinenin tarlaya girmesi, tarım alanında da büyük bir dönüşüme yol açtı. Tarımda makine teknolojileri ve para ekonomisi benimsendikçe, geleneksel geçim faaliyetlerine göre besinlerin ve diğer endüstriyel tarım ürünlerinin niteliğini büyük ölçüde yükselten yeni üretim yöntemleri ortaya çıktı. Böylelikle besin üretiminde yer alan fazla nüfusun başka alanlara kaymasını iktisadi zeminini de hazırlamış oldu. Tarımda ortaya çıkan bu değişim şu şekilde özetlenebilir.
1. İnsan ya da hayvan gücünün yerini makine kullanımı aldı.
2. Besinler yerine yoğun endüstriyel bitki üretimine geçildi.
3. Gübre, tohum, mazot gibi piyasadan temin edilen kaynak kullanımında yoğunlaşma ortaya çıktı.
4. Nüfus artışı yaşandı ve bu nüfus kırdan kentlere doğru hareketlenerek kentlerin nüfus yoğunluğunu arttırdı.
5. Tarımda da uzmanlaşma ortaya çıktı. Tarım makinelerinin üretim, bakım ve işletilmesinden tarla içi üretim süreçlerinde uzman kullanımına kadar uzanan bir dizi meslek erbabı ortaya çıktı.
6. Üretimde girdilerin çoğalması ve bunların üretimdeki önlemlerinin artması tarımda ticari ilişki ağının genişlemesine yol açtı. Kasaba ve kentlerdeki bir takım esnaf, girdi temini sorununu bir tür kredi konusu yaparak tarımdan daha fazla artık değer çekmeye başladı. Tarlada üretilen ürün, bizzat çiftçi tarafından pazarlara taşınmak yerine tarlada alıcı olan tüccar eliyle piyasaya sunulmaya başlandı.
7. tarımcılar giderek dünya ekonomisinin dalgalanmalarına, fiyat artış ve düşüşlerine daha fazla duyarlı hale geldiler ve bu riskleri karşılamak için daha fazla ürün elde edecek yeni tekniklerle ekim dikim yapmaya, daha fazla alanı tarıma açmaya başladılar.
Bütün bu gelişmelere karşın insan ve hayvan gücü endüstriyel tarımdan hala tam olarak dışlanmış değildir. Bazı bölgede üretimin belli evrelerinde insan ve veya hayvan gücünden yararlanılmakta ve makinalar belirli bir evrede devreye sokulmaktadır. Örneğin pamuk ve pancar toplayıcılığı gibi yoğun emek gerektiren üretimlerde insan emeğinin yeri hala devam etmektedir.
Enerji kullanımı bakımından da bölgeler arasında farklılıklar vardır. Bu farklılıklar tarımcıların ekonomik gücüyle ve piyasa ekonomisine bağımlılık derecesiyle yakından ilişkilidir. Kredi bulma olanakları, pazarlara yakınlık, verimlilik gibi etkenler tarımcıların enerji kullanım stratejilerini belirlemektedir. Tarımda makineleşmenin genelde olumsuz sonuçlara yol açtığı söylenebilir. Böylelikle geleneksel olarak tarımla uğraşan ve başka alanlarda çalışmak için niteliği olmayan geniş bir kesim işsiz kalmış ve kentlere ya da başka çekim merkezlerine, örneğin Türklerin Avrupa'ya işçi olarak göç etmişlerdir.
Yoğun endüstriyel üretimin yarattığı bir diğer önemli sonuç, ticari ve endüstriyel niteliği olan ürünlere daha çok toprak, kaynak ve iş gücü ayırması biçiminde görülür. Pamuk, keten, kenevir, kağıtçuk, tütün, pancar gibi endüstriyel ürünler temel besin üretiminin yerine aldığı gibi daha çok pazar ve para ekonomisi ilişkisini gerektirmekte, tarımcıları kapitalist ekonomiye daha sıkı biçimde entegre etmekte ve küresel ekonominin dalgalanmalarını açık hale getirmektedir. Bunun gibi çay, kahve ve şeker kamışı gibi ürünler bu süreçte neredeyse bütün bir ülkenin ekonomisinin dayandığı ürünler haline gelmiştir. Ancak bütün bunlara karşın yoğun üretim dünyanın hala küçük bir bölümünde gerçekleştirilmektedir. Dünya topraklarının sadece %11'i tarımsal üretim, %20 kadarı da otlak olarak kullanılmaktadır. Dünya nüfusunun %80 kadarı bu toprakların aşağı yukarı %15'inden beslenirken, bu bölgenin büyük bir kısmında daha az yoğun üretim teknikleri kullanılmaktadır.
Sıra sizde 4. Yoğun endüstriyel tarımın olumsuz sonuçları var mıdır? Bunlar neler olabilir? Tartışınız.
Evet, yoğun tarımın ağır bir bedeli vardır. Tarımda kimyasal girdi kullanımının, özellikle yapay gübre ve böcek öldürücülerin hem çalışanlar hem de çevre üzerinde sağlığı ve ekolojiyi tehdit edici etkileri ortaya çıkmış. Bu yüzden pek çok tarım alanı ve ekolojik niş elden çıkmıştır. Yoğun tarımın ihtiyaç duyduğu yoğun sulamanın bir sonucu da toprağın tuzlanması ve çoraklaşmasıdır. Bunun yanı sıra enerji maliyetinin yüksekliği ve tarım kredilerinin borçlanma üzerinde yarattığı yük hem ülke ekonomilerini hem de tarımcıların bireysel ekonomilerini zorlamaktadır. Bu olumsuz gelişmeler başlangıçta yoğun endüstriyel tarımın yarattığı zenginliği ortadan kaldırdığı gibi giderek kentlere ve başka ülkelere göç eden bir işsizler ordusu da yaratmıştır.
İktisadi eşitsizliğin yayılması, az gelişmişlik ve üçüncü dünya.
Kısaca Batı olarak tanımladığımız Batı Avrupa ve Kuzey Amerika toplumları endüstri devrimini yaparak yeni bir çağa atladıkları halde dünyanın geri kalanı bu dönüşümü gerçekleştiremeyerek tarım toplumu olarak kaldı. Ancak endüstri devrimi ile birlikte başlayan endüstriyel ilişkiler ve onun kapitalist ekonomiyi dünyayı bütünleştirdiği için bu durum eşitsiz iktisadi ve siyasal ilişkiler yarattı. Bu eşitsiz ilişkiler dünyada yeni bir iktisadi ve siyasal hiyerarşi meydana getirdi. Bu hiyerarşinin bir tarafında zengin Batı yer alırken diğer tarafında yoksul 3. dünya şekillendi.
3. dünya, 2. Dünya Savaşı'ndan önce büyük ölçüde Batı'nın sömürgeleri olan ve savaş sonrasında bağımsızlıklarını kazanıp ulus devletler haline gelen Asya ve Afrika ülkelerini anlatan bir kavram olarak şekillenmiştir. Üçüncü dünyaya bağımsızlıklarını 19. yüzyılda kazanan Güney Amerika ülkeleri de eklenebilir. Bunun dışında savaş sonrasında sosyalist blokta yer alan ve içinde Doğu Avrupa ülkeleriyle Sovyetler Birliği'nin, Çin, Kore ve Küba'nın bulunduğu bir ikinci dünya, yani sosyalist blok mevcuttu.
Dünyadaki temel siyasal ve iktisadi çelişki zengin Batı ile 3. dünya arasındaki çelişki olarak tanımlanmıştır. Bu çelişki çeşitli kavramlarla anlatılmaya çalışılmıştır. Lenin'in sosyalist kuramında bu çelişki Batı emperyalizminin dünyanın geri kalanına sömürmesi biçiminde tanımlanmıştı. Sosyolog Immanuel Wallerstein'ın bu çelişkiyi tek bir dünya kapitalist sistemi içinde birbirine eşitsiz biçimde eklemlenmiş merkez ve çevre ülkeler formülüyle izah etmeye girişti.
İktisatçı André Gander Frank, ortaya attığı bağımlılık kuramıyla kapitalist Batı ülkelerine iktisaden bağımlı 3. dünya ülkelerinin bu bağımlılık ilişkisi yüzünden yeterli ve sürdürülebilir bir kalkınma düzeyi tutturamadıklarını ileri sürdü. Kurama göre bu bağımlılık, iktisadi gelişmeyi önleyen bir kısır döngü yaratmakta ve eşitsizliği daimi biçimde beslemektedir. Anılan 3 yaklaşım da modernleşme kuramlarının kalkınmacı modellerini reddetmektedir.
Modernleşmeci kalkınma kuramının ortaya koyduğu az gelişmişlik modeli ise endüstri devrimi sonrasında modern toplumların yaşadığı iktisadi kalkınma ivmesinin söz konusu olmadığı, ulusal gelirin büyük bir bölümünün hala tarımsal üretimden sağlandığı, kişi başına ulusal gelirin düşük olduğu, kırda ya da kent varoşlarında yoksulluk sınırları içinde yaşayan insan sayısının genel nüfusa oranının yüksekliğini koruduğu, yetersiz beslenmenin yaygın olduğu, hatta açlık sınırındaki insan sayısının nüfusun önemli bir bölümünü oluşturduğu, çocuk ölümlerinin yüksek, ortalama ömür beklentisinin düşük, kişi başına tüketilen enerji ve çelik miktarının sanayi toplumlarına göre çok daha düşük olduğu toplumları kasteder.
Ancak bu yaklaşım diğer üçünün aksine az gelişmiş olanların batılı modele uydukları takdirde onların gelişmişlik düzeyine ulaşabileceklerini öngörür. Burada az gelişmişlik bu durumun bu tanıma uyan ülkelerin ve halkların iç dinamiklerinin belirli bir biçimde işlemesi ya da işlememesi yüzünden kendiliğinden düştükleri geçici bir hal olarak kurgulanmaktadır.
Bu ülkeler gelişmiş Batı ülkelerinin izledikleri yolu izledikleri takdirde bu durumlardan kurtulacak ve giderek gelişeceklerdir. Ayrıca az gelişmişlik yaklaşımının gizli bir kültürel göndermesi de vardır. Örneklerini en açık şekilde Weber'de bulduğumuz kapitalist ekonomiye geçiş sorunsalının kültürel açıklanması, burada zımmen de olsa az gelişmişlerin gelişememe, kalkınamama durumunu da açıklayan bir anahtar gibi ikiz bir işlev görür.
Kültürel yapıları sermaye birikimine izin vermeyen, dolayısıyla kapitalist kurumların oluşamadığı bu toplumlara söz konusu kurumlar dışarıdan empoze edilecektir. Ve bu toplumlar Rostov'un kavramıyla ataletlerini son vererek kalkışa geçeceklerdir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan IMF, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, GATT gibi kurumlar, tek çizgili sosyoekonomik evrimi öngören bu kurumsal çerçevenin ürünüdürler.
Bu durumu açıklamak üzere başvurulan çerçeveler farklı da olsa dünyada kapitalist piyasa ekonomisinin yayılmasıyla birlikte endüstri devrimini yapmış ülkelerle diğerleri arasında açık bir iktisadi düzey farkı ortaya çıkmıştır. Yoksulluk, göç gibi toplumsal durum ve hareketleri besleyen bu fark kalkınma iktisatçıları tarafından az gelişmişlik kavramıyla açıklanırken öte yandan kültürel gecikme, kültürel açıdan kötü uyarlanma gibi sonuçlar doğurmuştur.
Küreselleşme.
Sosyalist bloğun çöküşünden sonra dünya kapitalist ekonomisi sermayenin dünyanın bütün kesimlerine yayılmasını sağlayacak biçimde yeniden örgütlendi. Bu sürece sermayenin küreselleşmesi diyoruz. Küreselleşme eskinin güvenceli iş gücünü esnekleştirdi ve işsizliği kronik bir durum haline getirdi. Böylelikle
1. Sermaye hareketlilik kazandı ve daha güvenli ve getirili alanlara doğru sürekli bir hareket içine girdi.
2. Teknoloji hareketlendi ve ortaya çıktığı zamandan kısa bir süre sonra dünyanın her yerine yayılma olanağı kazandı.
3. İnsan hareketliliği de arttı. Dünyadaki ikilik zengin batı yoksul doğu ikiliği olmaktan çıktı ve yoksul güney ülkelerinden zengin kuzey ülkelerine doğru bir insan hareketi yani göçü başladı.
4. Fikirler, imgeler ve simgeler aynı hızla yayılmaya başladı.
Bu gelişmelere koşut olarak kültür alanında da büyük bir değişim ortaya çıktı.
1. Kültürün klasik antropoloji içinde yer edinmiş olan yerel bağlamı ortadan kalktı. Belirli bir kültürün sınırlarından söz etmek olanaksız hale geldi. kültürler arasında büyük bir akışkanlık ortaya çıktı.
2. Güvensiz yeni ekonomik koşullar yeni bir kaos hali yarattı. Bu kaos kökten dinci, aşırı milliyetçi ya da refah milliyetçisi hareketlerin güçlenmesine yol açtı.
3. Küreselleşme ile pek çok kültürel süreç ve olgu kararlı halini ve izlenebilirliğini yitirdi. Her şey geçici, anlık ve arizi hale geldi.
4. Bu çerçevede kimlik arayışı öne çıktı. Ancak bunun yanında kimliklerin çok referanslı bir hal aldığı da görülmektedir. İnsanlar artık bir anda etnik, dinsel, cinsel, sınıfsal ve ulusal pek çok kimlikle yaşamaktadır. Bu güvensiz ve kararsız ortamda hangi kimlik işe yararsa o anda onu öne çıkartmaktadır. Böylelikle endüstri toplumunun ilk durumunda görülen türden bir tek yönlü kültürel yayılma yerine kültürlerin yoğun biçimde etkileşime geçtiği ve kimlik bakımından önem kazandığı bir dönem girmiş olduk.
Üretim kültüründen tüketim kültürüne.
Endüstrileşmenin ilk döneminde üretim çok önemliydi ve insanlar kimliklerini üretimci niteliklerinden almaktaydı. Bu nedenle sınıfsal kimlikler ön plandaydı. Ancak endüstri toplumunun ikinci çağında yani küreselleşme döneminde tüketim önem kazandı. İnsanların ne tükettikleri ve nerede tükettikleri kimliklerinin önemli bir parçası haline geldi. Üretim mekanları çevresinde örgütlenmiş, yani belirli ekonomik etkinliklerin yürütüldüğü ve içindeki nüfusu beslediği fabrika şehirlerinin lokalleri, sinemaları, tiyatroları ve yerel eğlenceleriyle bezenmiş kültürel hayat terk edildi. Bugün kültürel hayat plazalar içinde toplanmış büyük mağazaların, yeme içme mekanlarının ve eğlence yerlerinin etrafında dönmektedir. Bu dönüşüm kültür hayatı içinde küçük işletmeleri söküp atmıştır. Belirli bir merkezde örgütlenmiş ve zincirleme mağazalar yoluyla dünyanın her yerine yayılmış ürünlerin tüketimi bir değer ölçüsü haline gelmiştir.
Sıra sizde 5. Tüketim kültürünün doğmasının ekonomik nedenleri nelerdir tartışınız.
Tüketim kültürünü doğuran endüstri toplumunun iktisadi yapısındaki değişmedir. Endüstri toplumu başlangıçta üretim temelinde örgütlenmişti. Üretim kitlesel biçimde fabrikalarda yapılıyor, fabrikalarda çok sayıda işçi çalışıyor ve bunlar kalabalık kentlerde barınıyordu. Ancak üretim artışı, rekabet koşulları ve bilişim devrimi yeni alanlar yarattı ve toplum içindeki üretici nüfusu belirli bir düzeyde tuttu. Bununla birlikte yoğun ve çok kişinin çalıştığı hizmet alanları ortaya çıktı. Bu alanların yarattığı katma değer zamanla üretici sektörlerin yarattığı katma değeri çok çok aştı ve kendini üretimdeki koşullarda değil, tüketim ortamlarında var eden geniş bir nüfus meydana geldi.
Popüler kültür ve moda.
Endüstri toplumunda yerel ve değişme eğilimi düşük kültürel örüntüler, yerini çok fazla değişen ve birbiriyle yüz yüze ilişkisi olmayan kitlelerin tükettiği kültürel örüntülerle yer değiştirmeye başladı. Bu hızlı değişme ortamında bir kültür ihtiyacı ortaya çıktı ve içinde sinemanın, müziğin, sporun, medyanın ve çeşitli tüketim eğilimlerinin üretiminin yer aldığı bir kültür endüstrisi doğdu. Kültür endüstrisinin yarattığı ve kitlelerin tüketimine açık kültüre popüler kültür diyoruz.
Bir başka deyişle popüler kültür, halkın standart tüketiciler kitlesi halini aldığı, üretip kendisine sunulan ürünleri denetleme ve belirleme olanağının bulunmadığı, içinde yaratıcı ve geliştirici olarak yer almadığı, ticari ve endüstriyel kurumlar tarafından üretilen ve dağıtılan kültürdür. Popüler kültür tüketim toplumundan ayrı düşünülemez. Popüler kültürün yarattığı en önemli kurumlardan birisi modadır. Moda dediğimiz giyim kuşam tarzı, eskinin giyim kuşam tarzının sürekli ve ihtiyaçlara yönelik doğası yerine her yıl değişen ve belirli merkezlerce üretilen tarzları yerleştirmiştir.
Böylelikle hemen hemen her yıl ve her mevsim yeni bir giyim kuşam eğilimiyle karşılaşıyoruz ve bu eğilim piyasa ekonomisi içinde önemli bir tüketim alanı yaratıyor. Modanın yanı sıra eğilimler yani trendler de ortaya çıktı. Bu eğilimler genellikle medya tarafından tanıtılıp yayılıyor ve geniş kitlelere mal olan bu tanıtımlar geçici tüketim eğilimlerinin belirli dönemlerde geçerli kılıyor.
Genellikle gençliğin hedef alındığı bu tanıtımlarda kültürel tüketimi tanımlayan yeni bir sözcük ortaya çıktı. Trendy. Yani yayılan eğilime uyan ve onu tüketen kişi. Böylelikle kişiler kendi içinde yer aldıkları kültürel eşiklerden çıkıp pek çok kişiyle hatta küresel ölçüde aynı eğilimleri paylaşır hale geldiler. marka tüketimi de böyle gelişiyor. Belirli markaları tüketmenin bir değer haline gelmesiyle birlikte kişiler sınıfsal ve kültürel ayrımlardan ziyade tükettikleri markalarla tanımlanıyorlar. Markaların bir değer nesnesi haline gelmesi tüketim toplumunun ve piyasa ekonomisinin en önemli sonuçlarından birisidir.
Beslenme ve sağlık.
Bu gelişmeler etrafında beslenmenin de doğal biçiminden koptuğu ve sentetik ürünlere dayanmaya başladığı görülür. Özellikle işe ayrılan zamanın önem kazanmasıyla ve endüstriyel sistemin bundan asla ödün vermemesi nedeniyle yeme içme tarzı değişmiş, ayaküstü atıştırma düzenli yemek yemenin yerini almıştır. Ayaküstü atıştırılan yiyecekler ise genellikle enerji bakımından zengin ama diğer besleyici öğeler bakımından fakir yiyeceklerdir. Bu durum özellikle çalışan sınıflarda şişmanlık, obezite, kalp ve damar hastalıkları, kanser gibi endüstri çağının hastalıklarının yayılmasına yol açtı.
Eskinin verem, tifo, tifüs, kızamık gibi öldürücü hastalıkları artık yerlerini bu tür hastalıkların belirlediği ölüm nedenlerine bırakmıştır. Dünyada insanlar arası temasın yoğunlaşması ve yoğun endüstrileşme ve tüketim nedeniyle ekolojik dengelerin bozulması, AIDS gibi, SARS gibi, kuş gribi gibi yeni salgınların insanlara musallat olmasına yol açmış, bu hastalıklar ölüm nedenleri arasında önemli yer edinmeye başlamıştır.
Çok kültürlülük, çok kültürcülük ve antropolojide yeni yönelimler.
Çok kültürlülük ve çok kültürcülük.
Endüstri toplumunun yarattığı yoğun göç ve bu karmaşık nüfusun kentlerde toplanması pek çok farklı kültürün ve kültürel eğilimin yan yana yaşamasına yol açtı. Özellikle ayrımcılık, ırkçılık gibi akımlar yüzünden bu nüfuslar yan yana yaşamalarına karşın bir içe kapanma eğilimine girdiler ve bu süreçte kültürel kimlikler güçlendi. Her ne kadar tüketim toplumunun kalıpları insanları kültürel ve sınıfsal farkları ne olursa olsun birbirine benzetiyor olsa da endüstri toplumunun yarattığı sosyal devletin zayıflamasıyla ulusal ve sınıfsal dayanışma ve güvenlik mekanizmalarının gerilemesine bağlı olarak başka dayanışma biçimleri ortaya çıktı.
Bunlar arasında etnik ve dinsel grupların, cemaatlerin ve hemşehriliklerin ilişkilerinin öne çıktığı görülüyor. Özellikle endüstrileşme Batı ülkelerinde etnik azınlık ve göçmen dernekleşmeleri artık yöresel bağlar, etnik aidiyet ya da iş temelinde meydana gelmektedir. Bu gibi dernekler üyelerine iş ya da dayanışma sağlama temelinde işlev kazandılar. İşlevleri kimi zaman sendika ya da siyasal parti gibi daha geniş birliklerin işlevleriyle örtüşebilmektedir. Bu yeni toplumsal örüntü çok kültürlülük olarak adlandırılmaktadır.
Bunun üzerine endüstri toplumunu yönetenler bu gelişmelerin yol açacağı çatışmaları en aza indirebilmek için yeni çözümler aradılar. Bu çözümlerin başında yeni endüstri toplumunun çok kültürlü yapısının kabul edilmesi gelmekteydi. Böylelikle endüstri toplumunun ilk dönemine özgü türdeş, ulus kurgusu, yerini çeşitli kültürlere mensup insanların endüstriyel toplum etrafında örgütlendiği yeni bir toplum kurgusuna bıraktı. Bu süreçte bu kimliklerin yok edilmeye ve özümlenmeye çalışılması yerine korunması ve topluma bu yolla entegre edilmesi benimsendi. Bu yeni siyasete ise çok kültürcülük denmektedir.
Kültürel Çalışmalar Okulu.
Çok kültürlü yapıların kabul edilmesi özellikle endüstrileşmiş Batı ülkelerinde kent sosyolojisini kentleri oluşturan bu almaşık nüfusun kültürel niteliklerini ve bu yeni ortamdaki kültürel değişmesini araştırmaya yöneltti. Bunun yanı sıra endüstri toplumunda egemen hale gelen kitle kültürü ve kültür endüstrisi, sinema, kitle iletişim araçları, edebiyat biçimleri vesaire araştırılmayı hak eden bir ağırlık kazandı. Bu çerçevede sosyoloji ile antropolojinin kesişme noktasında kültürel çalışmalar adını alan yeni bir çalışma sahası doğdu. Kültürel Çalışmalar Okulu, büyük ölçüde kentli toplumun odağında gelişen popüler kültürün, iletişim biçimlerinin, tüketim tarzlarının, modanın, toplumsal cinsiyetin, kültürel dışa vurumlarının, kitle iletişim araçlarının, boş zamanların, yeni edebiyatın, kimliğin ve kimlik ideolojilerinin incelendiği geniş bir alan olarak tanımlanabilir.
Uygulamalı antropoloji.
Artık antropologlar yalnızca çeşitli kültürleri incelemek, mevcut sorunları saptamak ve bunların nedenlerini araştırmakta yetinmemekte, toplumsal ve kültürel sorunların çözümünde yapıcı bir rol oynamaya da çalışmaktadır. Bu çabalar sonucunda uygulamalı antropoloji doğmuştur. Bugün insanlar ve toplumlar, dünya ekonomik sisteminden ve küreselleşmeden kaynaklanan yeni durumlara uyum ve uyarlanma sorunları yaşamaktadır. Zira artık sağlıklı ve bütünlüğü koruyarak uyarlanmayı sağlayacak geniş bir zaman yoktur. Gelişmeler çok hızlı ve çok etkilidir. Teknoloji bir yandan doğal afetlerle başa çıkma kapasitesini arttırsa da öte yandan ekolojiye geri dönüşsüz zararlar verebilmektedir.
Bu durum pek çok küçük ölçekli topluluğun yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Bu türden bir gelişme eski hayatlarını sürdürmeye çalışan pek çok yerli halkın yeni hastalıklar ve yer yer soykırımlar yüzünden ölümünü, pek çoğunun da açlığa ve yetersiz beslenmeye maruz kalmasını, bu toplulukların çevresel zenginliğini oluşturan ve bir anlamda onların yaşam güvencesi olan birçok hayvan ve bitki türünün yok olmasını, çevre kirlenmesini, ormansızlaşmayı, nükleer tehditleri, kimi yerler de mülksüzleşmeyi ve topraksızlaşmayı getirmiştir. Bunlar insanlık adına pahalı maliyetlerdir. Bunun gibi hızla kalkınmaya çalışan ekonomisi az gelişmiş ülkelerde insanlarına benzer sorunları yaşatmaktadır.
Dolayısıyla kalkınma ile insan varlığı arasında bir çatışma doğmaktadır. Uygulamalı antropoloji bu uyumsuzluğun giderilmesine yönelik sistemli çabaları kapsar. Kalkınma projelerinin ve endüstri yatırımlarının insana ve çevreye verdiği zararı en aza indirmeye olanak verecek toplum ve kültür araştırmasını yürüten antropologlar, böylelikle kültürel ve ekolojik zenginliğin iktisadi gelişmeye feda edilmemesine çalışırlar.
Zira iktisadi gelişme geçici bir zenginlik ve refah yaratsa da bu gelişme pahasına yok edilen insani ve çevresel zenginliğin bir daha geri getirilemeyecek olması bu gelişmenin insanlığa gerçek maliyetini artırır. Baraj projeleri, boru hattı yapımları, endüstri bölgelerinin geliştirilmesi, enerji santrallerinin yapılması, ormanların yoğun üretime ve endüstriyel tarıma açılması bu gibi sonuçlar doğurur. O yüzden bugün kalkınma projelerinin pek çoğu oluşturacağı toplumsal ve çevresel etkiyi de ölçme gereği duymaktadır. Artık bu araştırma sürecine yoğun biçimde antropologlar da katılmakta ve bu sayede uygulamalı antropolojiye ilişkin geniş bir birikim oluşmaktadır.
Endüstriyel antropoloji.
Endüstri toplumunun ihtiyaçları fiziksel antropolojinin de bu yönde yeni teknik ve yöntemler geliştirmesine yol açmıştır. Ergonomi de denilen endüstriyel antropoloji, fiziksel antropoloji ile antropometrenin en yeni uygulama alanıdır. İnsanların kullanımına sunulan makinelerin, araçların, mobilya ve giysilerin tasarlanmasında antropometriden faydalanılarak belli standartlar oluşturulmuştur. Örneğin okullarda kullanılan mobilyalar, askerler için hazırlanan üniformalar, otomobillerin iç donanımı, uçaklarda kokpitlerin tasarımı gibi konularda endüstri antropolojisinin veri ve tekniklerinden yararlanılmaktadır.
Özet.
Kentleşme hangi dinamiklerle ortaya çıkmıştır ve tarımsal üretim dışındaki tabakalaşma nasıl doğmuştur?
Kentleşme tarımda ortaya çıkan üretim fazlasının yarattığı değerin ürünüdür. Böylelikle tarım dışı meslek ve tabakalar ortaya çıkmış, tarıma hizmet eden pazar ve yan ihtiyaçlarla bütünleşen yeni bir mekan kent doğmuştur.
Tarımda ortaya çıkan yüksek artı ürün devletlerin oluşumunu nasıl beslemiştir ve bu temelde devlet bir kurum olarak nasıl gelişmiştir?
Kentleri besleyen üretim fazlası örgütlü bir yeni siyasal sisteminde kaynağı olmuştur. Buna devlet diyoruz. devlet zor kullanma araçlarına, yani orduya, adalet sistemine, yani hukuka, karar alma süreçlerine, yani hükümet etmeye dayanır. Başlangıçta bütün bunlar tek bir merkezde toplanıp dinsel iktidarla birleşik biçimde hükmederken, zamanla bu güçler arasında ayrışma oluşmuş ve devlet çeşitli egemen gruplar ve siyasal seçkinler ittifakının temel kurumu olarak gelişmiştir.
Endüstri devrimiyle birlikte ne gibi değişmeler yaşanmıştır ve yeni yaşam biçiminin temel özellikleri nelerdir?
18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan endüstri devrimi ile yeni bir toplumsal, siyasal ve kültürel düzen ortaya çıkmıştır. Ekonominin merkezi tarımdan endüstriye kayarken devletler de anayasal ve laik kurumların denetimi altına girmiştir. Temel yerleşme mekanı da böylelikle kent olmuştur. Yaşanan büyük teknolojik değişim nüfusu ve ekolojiyi etkilemiş, bir taraftan büyük bir nüfus artışı görülürken öte taraftan endüstrinin ve nüfusun baskısı altındaki çevre büyük zararlara uğramıştır. Başlangıçta köylülerin işçileşmesine ve kitlesel üretime dayanan bu yeni ekonomi zamanla özellikle küreselleşme dediğimiz etkiyle birlikte tüketim toplumuna ve hizmet sektörünün egemen olduğu yeni bir görüntüye bürünmüştür. Bu değişimler kültürü de dönüştürmüş, kültür alanında yeni eğilimler, kavramlar ortaya çıkmıştır.
Servetin belli merkezlerde birikimiyle birlikte ortaya çıkan dünya ekonomik sistemi içinde eşitsizlik nasıl ortaya çıkmıştır ve bölgeler buna göre nasıl iktisadi bir hiyerarşi içine girmiştir?
Bu çerçevede merkezinde zengin batı ülkelerinin olduğu yeni bir iktisadi dünya hiyerarşisi oluşmuştur. Önceleri doğu ile batı arasında görülen bu eşitsizlik küreselleşme ile birlikte bir kuzey-güney ikiliğine dönüşmüştür. Bu iktisadi hiyerarşi ve dönüşüm çeşitli kavramlar ve kuramlar aracılığıyla anlaşılmaya çalışılmaktadır.
Endüstri toplumu içinde kültür nasıl dönüşmüştür ve buna bağlı olarak antropoloji ne gibi yeni alanlara açılmıştır?
Endüstri toplumu kültürü dönüştürmüştür. Kalkınma ve büyüme esaslı ekonomik bakış açısı yerel kültürlerin ve onların uyarlandığı çevrenin hızla zarar görmesine yol açmış, antropoloji de bu yeni durum karşısında yeni kuramsal araçlar ve alanlar geliştirmiştir. Kendimizi sınayalım.
Soru 1. İlk kentler nerede ortaya çıkmıştır? A. Çin, B. Afrika, C. Avrupa, D. Mısır, E. Mezopotamya.
Doğru yanıt E seçeneği. Mezopotamya. Yanıtınız doğru değilse, kentleşme ve tarım dışı tabakalaşmanın doğuşu bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 2. Hangisi ilk devletlerin ortaya çıkmasında etkisi olan faktörlerden biri değildir? A. Artık değerin ortaya çıkması, B. Kentlerin gelişmesi, C. Askerlik kurumunun gelişmesi, D. Halkların ulus bilinçlerinin gelişmesi, E. Tarım dışı işler ve mesleklerin gelişmesi.
Doğru yanıt D seçeneği. Halkların ulus bilinçlerinin gelişmesi. Yanıtınız doğru değilse, devletin gelişimi bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 3. Dinleyeceklerinizden hangisi devletin temel işlevlerinden biri değildir? A. Üretim araçlarını ve üreticileri korumak ve geliştirmek. B. Üretim ilişkilerini korumak ve geliştirmek. C. Bireyler arasındaki toplumsal ve ekonomik eşitliği korumak ve devamını sağlamak. D. Devlet aygıtını güçlü tutmak. E. Devletin toplum üstündeki yerinin sürekliliğini sağlamak.
Doğru yanıt C seçeneği. Bireyler arasındaki toplumsal ve ekonomik eşitliği korumak ve devamını sağlamak. Yanıtınız doğru değilse devletin gelişimi bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 4. İmparatorluk ideolojisi olarak bilinen ideoloji ve yönetim modeli kime dayandırılmaktadır? A. Jules César, B. Büyük İskender, C. Kanuni Sultan Süleyman, D. Fatih Sultan Mehmet, E. Napolyon Bonaparte.
Doğru yanıt B seçeneği, Büyük İskender. Yanıtınız doğru değilse devletin gelişimi bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 5. Burjuvazinin siyasi sistem içinde yer bulmasına ve anayasal bir rejime geçişe imkan sağlayan iki büyük siyasal devrimden biri 1789 Fransız Devrimi'dir. Buna göre diğer siyasal devrim sıralayacaklarımızdan hangisidir? A. 1640 İngiliz Devrimi, B. 1917 Sovyet Devrimi, C. İran İslam Devrimi, D. 1905 İran Devrimi, E. 1908 İkinci Meşrutiyeti.
Doğru yanıt A seçeneği. 1640 İngiliz Devrimi. Yanıtınız doğru değilse Endüstri Toplumu ve Yeni Yaşam Biçimi bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 6. Hangisi milliyetçiliğin hedeflerinden biri değildir? A. Ulusal bir kültüre sahip olmak. B. Ulusal bir kimliğe sahip olmak. C. Ulusal bir ekonomiye sahip olmak. D. Kozmopolit bir kültüre sahip olmak. E. Ulusal bir yasama yürütme organına sahip olmak.
Doğru yanıt D seçeneği. Kozmopolit bir kültüre sahip olmak. Yanıtınız doğru değilse Endüstri Toplumu ve Yeni Yaşam Biçimi bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 7. Sıralayacağımız şıklardan hangisi, yoğun endüstriyel tarımın başlamasıyla birlikte tarımda ortaya çıkan değişimlerden biri değildir? A. Tarım alanında yeni uzmanlaşmaların ve mesleklerin ortaya çıkması. B. İnsan gücüne olan ihtiyacın artması. C. Gübre, tohum, mazot gibi kaynak kullanımının artması. D. Tarımda makine kullanımının artması. E. Üretilen ürünlerin değişmesi.
Doğru yanıt B seçeneği. İnsan gücüne olan ihtiyacın artması. Yanıtınız doğru değilse Endüstri Toplumu ve Yeni Yaşam Biçimi bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 8. Az gelişmiş ülkelerin batılı modelde bir endüstrileşmeye benimseyip doğru biçimde uyguladıkları ölçüde batının gelişmişlik düzeyine ulaşamayacağını öne süren kuram dinleyeceklerinizden hangisidir? A. Modernleşmeci Kalkınma Kuramı, B. Bağımlılık Kuramı, C. Dünya Sistemi Kuramı, D. Emperyalizm Kuramı, E. Üç Dünya Kuramı.
Doğru yanıt A seçeneği. Modernleşmeci Kalkınma Kuramı. Yanıtınız doğru değilse, iktisadi eşitsizliğin yayılması, az gelişmişlik ve Üçüncü Dünya bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 9. Hangisi popüler kültürün ürünlerinin özelliklerinden biri değildir? A. Halkı tek tip bir tüketici kitlesi olarak algılayıp buna yönelik ürünlerin üretilmesi. B. Halkın kendine sunulan ürünleri belirleme imkanının bulunmaması. C. Halkın yaratıcı ve geliştirici olarak üretim sürecine katılması. D. Ürünlerin ticari ve endüstriyel kurumlarca üretilmesi. E. Ürünlerin tüketime yönelik olması.
Doğru yanıt C seçeneği. Halkın yaratıcı ve geliştirici olarak üretim sürecine katılması. Yanıtınız doğru değilse, iktisadi eşitsizliğin yayılması, az gelişmişlik ve Üçüncü Dünya bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 10. Farklı kültürlerin üyesi olan insanların endüstriyel toplum içerisinde, örneğin metropollerde, kendi kültürel kimliklerini koruyarak bir arada yaşadığı bir toplum modeli nasıl adlandırılmaktadır? A. Modern toplum, B. Batı modeli, C. İdeal toplum, D. Hoşgörü toplumu, E. Çok kültürcülük.
Doğru yanıt E seçeneği. Çok kültürcülük. Yanıtınız doğru değilse çok kültürlülük, çok kültürcülük ve antropolojide yeni yönelimler bölümünü yeniden dinleyiniz.
Yaşamın içinden.
Tüketim çılgınlığı kıyameti çağırıyor. Ö. Yurtçu.
World Watch Enstitüsü'nün araştırmalarını içeren ve Tema Vakfı tarafından yayınlanan Dünyanın Durumu raporu, aşırı tüketimin dünyayı tükettiğini vurguluyor.
İnsanoğlunun ruhundaki din, aile ve toplum ve sosyalleşme duyguları, yeni dünya insanında yerine sahip olma ve tüketme dürtülerine bırakıyor. Tüketim milyarlarca insanda yeni bir bağımsızlık duygusu yaratıyor. 11 Eylül saldırısının ardından Amerikan Başkanı George Bush'un halka hitaben yaptığı konuşmada alışveriş merkezine gidip bir şeyler satın almanın bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulaması bile tüketim olgusunun nedenli bir güç olduğuna işaret etmeye yetiyor. Ancak ne yazık ki araştırmalara göre kişisel mutluluğun temeli olarak görülen para bile yılda 13 bin dolar kazanca ulaşıncaya kadar iş görüyor. Daha yüksek gelir elde edenler daha çok mutlu olamıyor. Yani tüketimin olmazsa olmazı para ile saadet olmuyor.
Gelecek de tüketimin eseri.
Çevre, sosyal ve ekonomik konular üzerinde kapsamlı çalışmaları bulunan World Watch Endüstrisi'nin ödüllü ekibi tarafından araştırmaları gerçekleştirilen ve Türkiye'de Tema Vakfı tarafından yayınlanan Dünyanın Durumu 2004 raporu tam da bu yaraya parmak basıyor. Tüketim olgusunun masaya yatırıldığı araştırma sonuçları çarpıcı. Tüketim arzusu zengin, yoksul demiyor, yaşam kalitesini erozyona uğratıyor. Tema Vakfı tarafından Türkçe'ye kazandırılan araştırma kitabı toplam 37 ülkede yayınlandı.
Kitapta hepimizin her gün yalnızca kendi toplumumuzu değil, tüm dünyayı ve geleceği de etkileyecek önemli kararlar aldığımıza dikkat çekiliyor. Ve gereğinden fazla ya da hatalı tüketimin hem sağlığımızı hem de doğal çevreyi ateşe attığını gözler önüne seriyor. Ancak manzara o kadar da ümitsiz değil. Kitapta gıda, su, enerji, tüketim politikaları ve iyi bir yaşamın yeniden tanımı yapılıyor. Daha az tüketen bir toplum yaratmanın mümkün olup olmadığı sorgulanıyor ve ardından bunun için gerekli koşullar sıralanıyor.
Ünite destek bilgileri.
Yüksek kültür. Yazıya, karmaşık dil becerilerine, pahalı ve lüks tüketime, gelişmiş ve katı protokollerin geçerli olduğu tutumlara ve incelmiş bir sanata dayanan toplumun seçkinlerinin kültürüdür.
Ortodoks dünya görüşü. Egemen ve yasalı kurallara dayanan toplumun yönetici seçkinlerinin benimsediği dünya görüşüdür.
Kozmopolitizm. Farklı kültürlerin dünya görüşlerinin ve geleneklerin bir arada bulunduğu ve birbiriyle karışma eğiliminde olduğu toplumsal kültürel ortamdır. Ulusal ya da yerli olamama hali.
Toplumsal hareketlilik. Toplumun bir tabakasında veya sınıfından başka bir tabakasına ve sınıfına geçiş yönündeki esnekliktir.
Yalnız kalabalıklar. Kalabalık kentlerde eski dayanışma ve aidiyet ilişkilerinden kopan bireylerin bir kendilerini bu kalabalık içinde yalnız, güvensiz ve belirsizlik içinde hissettiklerini anlatan sosyolog David Reisman'ın kavramıdır.
Antropometri, insanın bedeninin ve iskeletinin boyut, biçim ve bileşim yönünden ölçülmesidir.